hocam ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut at falan, son bir şut atabilir misin?
At hocam, at, vur.
Atıyorum hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsun az.
Evet, aynı şeyi yapıyorduk. Hem de her hafta.
Neler yapmadık ki bu yolculukta? Bazen eğlendirdik mesela.
Çok yaşadım, kim ben ne, kim ben ne? Bak doğru da hiç sevmem, ay
sonra ne, kala ne?
Yan girince yaparım,
girmede bakarım.
Bavuk öderler bana,
bakma sakın damarıma.
Ama bazen de eğlendirdik.
Reytingleri evlendirmek için kimi zaman evlendirdik.
Tamızda köylerin de evlenebileceğini göreceğiz ama sadece birbirleriyle evlenebiliyorlar. Ne kadar yazık değil mi?
Bazen haberdar ettik.
29 sınav 12 sınav şifrenin 16. büyük. AKP'nin ilk bölümde özürlü milletvekili Lokman Erman'ın tepkisine neden olan özürlüğü ile ilgili düzenleme torbayası tasarısından çıkıyor.
Birçok sorunun yanıtında bu programışını başlattık.
Aniden gözümüz açılsın. Aniden gözümüz açılsa ne olur? Genel soru bu. Aslında John Locke döneminden beri konuşulan bir konuymuş yani bu konuda hakikaten. Ve inanış şuymuş o dönemlerde. Bir kişi görürse hemen anında görmeye başlar mı acaba? Yani evet.
Ürünleri tanıtırken teoriye takılmadık.
Geliyor bir dakika. Evet geliyor.
Bu ses evet. Ses bu. Tamam.
Başka teşekkür var mı?
Yok.
Çok teşekkürler.
Açmışlar mısın?
Gördüğün gibi öptü.
Evet ama spikri yok.
Bas neden?
Evet.
Evet çok güzel.
Evet süper.
Hayatımızda erişilebilirlik, teknolojide erişilebilirliğin geldiği son noktayı burada anlattık.
iPod Touch'ta menü kavramı neler var, ekran, ana ekran nasıl, nasıl geziyoruz, nasıl onaylıyoruz onları göreceğiz. VoiceOver programının içeriğinde neler yapılabiliyor onu göreceğiz. Daha sonra MP3 olarak neler yapabiliyoruz, MP3 dinleme, sesli kitap dinleme. Bunlar var. İnternet ve mail tabii ki. Dediğim gibi internete girmişken maillerimize bakmak da gerekir tabii. Onlar var. O kadar çok röportaj yaptık ki.
Sınırlarımızı bile aştık.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Tanıtır mısınız? Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, ben bu NFB'de çalışıyorum. NFB'den adım Anıl ve temel olarak bu Blind Rabbit Challenge'ın hafta içi dersi olduğunu belirtiyorum.
Hiçbir zaman rutin olmadan anlatılmadım.
Program için havada, karada ve denizde kayıttaydık. Tenisiz engelliler göre dizayn edilmiş bir yelkenli gemi.
Evet, hep böyle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yine her çarşamba akşamı
yine 21-23 saatleri arasında
yine Radyo Gören Parmak'ta
engelsiz erişimli saatlere gelmezseniz siz bilirsiniz.
Biz buradayız.
Biz her hafta buradayız, yeni bir de yayındayız. İlgisi dilde müziği, her an paylaşmaya
Herkese iyi akşamlar diyoruz engelsizleşim saatlerden.
Evet, herkese iyi akşamlar. Süper bir müzik karşılatmasını hocam, böyle hareketli,
evet,
güzel.
Evet, hareketli.
Böyle yani şeyi fark ettim geçen sene, böyle bir sürü şey program, böyle hep üzüntülü bir şeyler olmuş geçen sene, böyle hüzünlü hüzünlü, evet, şeylerle başladığımız programlar oldu. O yüzden bugün böyle güzel bir gün, İstanbul'da da böyle hoş bir hava var hocam. Tam böyle İstanbul'un klasik kışı, böyle ne çok sıcak ne çok soğuk falan, öyle,
evet,
ortada
güzel bir hava var. Kaç gündür de hava güzel.
Aslında
böyle
sıcak da denilebilir yani.
Yani evet.
Pazar gününe kadar böyle devam edecek.
Ilık da hava bu hafta başından beri gayet güzel yani. Yani güneş çıktığı zaman ısıtıyor, onu söyleyeyim. İstanbul'da olmayanlar için.
Evet.
İçiniz ısınıyor yani şöyle bir.
Evet evet, güzel oluyor ama yani şey diyorlar, mevsimler değişiyor falan diyorlar ama ben İstanbul'da yani 97'den beri buralardayım. Sen
ben
fi tarihinden bu yana buralardasın. Havalar yani hep bu böyle seyrediyor aslında. Ara bir soğuk yapıyor, sonra tekrar bu hale geliyor gibi.
İstanbul'un, aslında İstanbul'un şeyi bu şekilde yani. Tamam, nadiren böyle sert kışları da oldu. Yani 1987, 1984, 85 kışı gibi.
Hı hı.
2004'te oldu.
Ya öyle ciddi kışlar her oluyor, sene oluyor ama yani bütün kış sürmüyor. Yani 5-10 gün öyle soğuk yapıyor, sonra tekrar ısınıyor. Sonra bir daha yapıyor. Bu sene de ona bakarsan iki tane ciddi kış dönemi geçirdik. Üçer günlük değil mi? Hı-hı. O karlı marlı bayağı bir, evet, yağdı yani ortalıkta.
Evet.
Ve hep de o kış günlerinde bizim programlarımızın konusu. Bir kör biri bu kış günlerinde nasıl yürür mesela? Geçen hocam Levent'le onu konuşuyorduk. Acaba buna özel farklı bir teknoloji geliştirilebilir mi? Hani bu yürümeyi kolaylaştıran mesela zincirli baston falan gibi. Ne bileyim, kaymalayın. Çünkü şöyle bir sorun da oluyor yani. Karlı havalarda yolda yürümekte güçlük çekiyorsun açıkçası. Yani yolda yürürsen normalde kullandığın belirtilerin birçoğu karın altında kalıyor.
Evet, evet. Mesela istedikleri kadar hissedebilir zemin döşesinler. Kar yağdığı zaman onlar gidecek.
Evet evet, kesinlikle.
Dışarıda olan zeminler.
Evet evet, aslında bugün biraz sonra Elif'i alınca, Elif ne konuşacağız bugün abi, pek bir şey yok demişti. Bu aralar böyle bilmiyoruz. Tabi parayı az bulduğu için arkadaşlar şey yapıyor. O yüzden dolayı böyle işte, bu makas kesmiyor muhabbetleri içindeyiz. Acaba orada kışlar nasıl geçiyor, biraz onları da konuşmak lazım. Oralardaki altyapı sistemi. Mesela sen Japonya'ya gittiğinde hocam nasıldı? Kışla ilgili bir şey var mı?
Valla Japonya'ya gittiğinde Japonya buradan sıcak ılıktı yani. İstanbul'u ara sanırım bir kar yağışı geçirdi. Ben oradayken. Hani orada kışın nasıl bir şey olur bilmiyorum ama sanki bana şey gibi geliyor, hemen karları temizliyorlardır gibi geliyor oralarda.
Evet, şey galiba Kürşat ya da Oğuz anlatmıştı, onlar da exchange öğrencisi olarak gittiler hocam. Kar yağdığı zaman mesela şey yapıyorlarmış, o hemen onun özellikle Oğuz'un geçeceği yolları üniversite içine temizliyorlarmış, özellikle hani o bölgeyi daha arındırmak için bir çaba için oluyor yurduyla onlarası gibi veya benzer bir şeyler anlatmıştı diye hatırlıyorum ama hani bu kış dönemlerinde hakikaten erişilebilirlik sorunları iki katına çıkıyor yani. Yani öyle bir sorun oluyor. Yani, bu arada hocam iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Biliyorsunuz geçen hafta MSN'den bir mesaj geldi. Windows Live Messenger 15 Mart'ta hakkın rahmetine kavuşacak.
MSN Messenger kapatıyor arkadaşlar.
Evet, hakkın rahmetine kavuştuğu için biz de mecburen MSN'de, biz de bunu birkaç hafta düşünüyorduk ne yapsak diye. Bu hafta itibariyle Skype'a geçtik biz de. Ama aynı yani Windows Live Messenger yine engelsiz erişim @hotmail.com. Bunu kendi hesabıma bağladım. Engin Yılmaz olarak görebilirsiniz. Yani
radyo@gorenparmak.org
ya da Skype üzerinden diyecekseniz radyo.gorenparmak.
Evet.
Pardon. Evet, radyo.gorenparmak. Yani ya radyo@gorenparmak.org ya da ya radyo.gorenparmak adreslerinden buradayız. Bu arada Facebook'unda da, radyo@gorenparmak'ın Facebook'unda da şu an itibariyle online durumdayız. Bunu nasıl yaptık? Bu da Multi Skype Manager diye bir program buldum hocam. Bunda da birden fazla Skype oturumunu aynı şeyde açabiliyormuşuz.
Evet.
Öyle bir program da bulduk sağ olsunlar. O program sayesinde şu an hem engelsizleşim@hotmail.com hem yilmaenk Skype adresimiz, hem radyo@gorenparmak.org hem de radyo.gorenparmak Skype adresi. Hocam kapı çalıyor, acaba baksak mı?
Bir bakalım. Sen
evet, ben
sen şey yap, ben geliyorum.
Tamam, ben konuşmaya devam ediyorum. Böyle bir devam ediyoruz. Kapı çalar. Kendisi programı her türlü doğal yaşanıyor.
Bizim programda her şey olabilir.
Evet.
Kapı çalar, alarm çalabilir.
İçeri kedi girebilir.
Taş şişebiliyor, ay çıkabiliyor.
Evet, Kastamonu'nun o meşhur şeyi. Bu hafta, bu arada bir anda ben yalnız kaldım arkadaşlar. Ne anlatacağımı bilmiyorum size, pat diye kaldım ama. Bu arada lütfen MSN mesajlarımız için bir test eder misiniz? Arkadaşlar, kim dinliyor bizi bir yazın. Bildiğiniz yollarla yazın. Bakalım mesajları biz alırsak sizi cevaplayacağız. Kimler bu akşam bizlerle? Lütfen sizlerden mesajlarınızı bekliyoruz. Önce onu hatırlatalım. Geçen hafta ne oldu? Geçen hafta ne oldu acaba? Böyle değişik bir şey oldu mu diye bakıyorum. Oldu. Galatasaray Schneider'i aldı. Bir Galatasaraylı olarak. Evet, bunu da mutlulukla belirtiyorum. Yaklaşık 24 milyon euroya gelmiş toplam maliyeti arkadaşlar.
Epey.
Ne yapalım? Hep sizi alacak değilsiniz ya hocam. Ortega, Anelka, ne bileyim. Guiza. Guiza deyince Fenerbahçe.
Gerçi ben onunla ilgili bir yorum yapmıştım arkadaşlara ama şimdi Galatasaraylı arkadaşlar ayıp olmasın, yapmayayım.
Evet, Talip abi demek ki bizim mesajlarımızı alıyor. Demek ki MSN'imiz aktif. İyi akşamlar dedi kendisine. Teşekkür ediyoruz. Biz de hemen iyi akşamlar diyoruz. Arkadaşlar evet, Fenerbahçe'de Belhanda diye faslı bir oyuncuyu almaya çalışıyormuş hocam.
Evet, onu almaya çalışıyor uzun süredir de ne oldu bilmiyorum. Akıbeti öyle bir çalışması var.
Efendim hocam?
Uzun süredir almaya çalışıyor diyorum. Akıbeti ne oldu bilmiyorum. Öyle bir çalışmaları var.
Evet. Evet. Evet. Fatih de merhaba diyor. Fatih de yazdı. Ona da merhabalar
evet,
diyoruz.
Fatih bugün beni aramıştı. Sonra ben onu geri aradım. Müsait değilim ona. Sonra o beni tekrar, ben gene müsait değilim. Evet. Öyle bir...
Bu arada arkadaşlar Adem abinin Japonya ile ilgili olan o müthiş yolculuğunu anlatan programını, yani iki hafta önceki programını dünyaseslen.com'a koyduk. Buradan da size şikayet edeyim. Bu programı da henüz koyamadık. Çünkü Adem abi henüz bana göndermedi programı. Yani buradan canlı yayında ben söyleyeyim arkadaşlar. Sonradan niye koymadın demeyin. Bir dahaki haftaki programımız da böyle. Evet, şimdi bu hafta aslında çok dolu bir konum programımız olacak. Bir sürü konuğumuz var, genç konuklarımız. Böyle beyaz gibi onları şey yapalım, tanıtalım. Birincisi bugün yine Elif'le bir merhabalaştıktan sonra Mehmet'le konuşacağız. Mehmet biliyorsunuz, Mehmet Bulut biliyorsunuz hocam, İspanya'ya gitti.
Evet.
Pek Mehmet'in biraz olumlu biraz olumsuz deneyimleri oldu İspanya'da. Olayın bir de o boyutunu konuşalım. Hani tek başına ama özellikle iyi bir cesaret. Dili de tam yeterince İspanyolca belli bir hakimiyeti de yoktu ama ona rağmen orada büyük bir cesaretle epey de size tutundu. Onun bu hikayesini biraz anlatalım. Yani yurt dışı da her zaman cennet gibi olmayabiliyor açıkçası. Yani. Yani onu da oradan görmek açısından onu göreceğiz. Ondan sonra bugün genç bir konumuz var. Kendisi de biraz heyecanlı. Salih Kunduz hocam. Salih'i biz nereden tanıdık? Valla ben bu son
dönemlerde... Ben TeknoGör'den tanıyorum Salih'i.
Evet ama sanırım...
Yaptığı çalışmalarından.
Tebrik ediyoruz. Bir kere yani farklı kişilerin inisiyatifleri alması, yeni şeyler tanıtması çok önemli. Biliyorsunuz biz daha önce şey yapmıştık, Twitter üzerine iki program tanıttık. Önce The Quitter'ı burada tanıttık, Adem abi sağ olsun. The Quitter hala duruyor mu hocam ya?
The Cube diye bir şey var, bir de Quitter diye bir şey vardı ama... Quitter sanırım yok artık, The Cube de sanırım kaldırmış şeyi.
Evet, yani Twitter'ın şöyle bir avantajı vardı, o güvenlik kodlarını çözme, başka şeyleri yapma falan, hani komple bir program olması açısından güzel bir yapısı vardı aslında o anlamda. Hakikaten hani güzeldi ama o kaldı. The Cube da gelişemedi. Twin ama biraz daha umut vaat ediyor. Ki bugün Salih bize onu anlatacak. Twin programı daha genel bir program anladığım kadarıyla. Yani tek körler için düşünülmüş bir program değil. Yani Salih'in anlatımından dinleyeceğiz biraz sonra ama.
Evet.
Ben Dünya Sesine çok kaydını da koyduk bu arada arkadaşlar. Dünya Seslenden Salih'in kaydını ve tabii ki listelerde paylaştı kendisi. Dosya TC'deki şeylerden de dinleyebilirsiniz hani kaydını. Öyle bir yapısı var Twin'in. Bugün Salih bize biraz bahsedecek. Neler yapılabiliyor Twin'de. En azından The Cube ve Twitter'da bizim yapabildiğimiz her şeyi yapabiliyor muyuz? Yine benzer kısa yol tuşları var mı?
Bir de sanırım Salih Skype'ın scriptlerini de Türkçeleştirmekle ilgili beni çalışmalar yapıyor. Hı hı. Öyle bir grubu var. Skype Türkçe diye bir grubu var. Evet. Ondan da bahseder. Biraz kendini tanıtır. Böyle bugün genç arkadaşlarla birlikte olacağız. Biz ne yapacağız? Biz de sizleri dinleyerek burada gayet rahat bir program yapıyormuş gibi yapacağız. Yani programı ya. Değil mi hocam?
Evet.
Sizler yapacaksınız. Biz de izleyeceğiz. Bu arada Fatih bugün seni niçin aramış? Japonya'daki programını dinlemiş. Çok güzel olmuş tanıtım. Hı-hı. Çok çok beğenmiş. Onu söylemek için seni aramış.
Teşekkür ediyorum.
Fatih de bizim hocam. En dinleyicilerimizden biri her hafta arıyor.
Her hafta arar.
Veya Talip abi de sağ olsun. Mesela bir hafta geciksek o Engin diyor Adem ne oldu hasta mıydınız bu hafta yoktunuz falan diye sürekli arıyor sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet ne yapalım hocam.
Bizi vallahi böyle arayıp soran dostlarımız olması ne güzel bence. Evet bir parça verelim o zaman.
Tamam. Mehmet de bu arada Mehmet de demiş ki siz beni uygun zamanda arayın. PLS'den radyoyu takip edemiyorum demiş. Hı-hı. Tamamdır. Burada şey yapalım. Umarım şu radyoyu dinlemeyle ilgili sorunlarımızı da daha internet üzerinden dinleme gibi şeyler de var mümkün. Belki bir onları da bir ara halledersek radyo programımız daha da şey olacak. Evet bir müzik arası. Müzik arasından sonra önce Elif sonra Mehmet ve sonra da Salih ile birlikte olacağız. Hı-hı.
Evet müzik parçadan sonra buradayız.
Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzüm vardı, içimde bir hüzün vardı, söyleyecek sözüm vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içimde bir hüzün vardı, söyleyecek sözüm vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutamam. Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Of, bu kalp seni unutamam. Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Giden sendin, yollarımız ayrı derdin. Of, bu kalp seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı, birdenbire yarım kaldı, yaşanacak çok şey vardı. Of, bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldın. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu?
Evet,
tekrar buradayız.
Evet. Ve şu anda bir konumuz var.
Benefçi körler hocam. Bak iPhone'u bedavaya almış Amerika'da Elif. Şu an onu konuşuyorduk tam siz müzikten önce. Elif niye nasıl oluyor bu bedava iPhone Amerika'da? Bir anlatsana bize.
Arkadaşım burada herkes beleşçi. Herkese beleş veriyorlar iPhone'u. Ya burada işte şöyle kontrat yapıyorsun. 2 sene senin hattını kullanacağım diye. Ondan sonra iPhone'u iPhone 4'leri bedava veriyorlar artık. İşte 4S'leri 100 dolara, 5'leri de 200 dolara veriyorlar.
Ne güzel yer ya.
O zaman millet hemen bozunca atıp yeniden alıyordur ha, nasıl olsa bedava diye.
Var şimdi 2 sene sonra kontrat bitince şey ne olacak bilmiyorum. Hani bizim faturamız düşecek mi? Düşmeyecekse o zaman ben de bir tane 5 alırım kendime yani.
Peki 2 senelik kontrat yani her ay 100 dolar mı ödüyorsun yoksa bir kere
yok. Bir kere 100 dolar ödüyorsun ilaveten. Normal faturan var işte, o senin aldığın şeye bağlı. Pakete bağlı. Bizimki 60 dolar mesela. Benimki ha, yani.
Peki o daha düşük bir fatura alabiliyor musun? İlla 60 dolar mı ödemen gerekiyor? Nasıl oluyor orada o fatura
meselesi? Yani bu şey internet olduğu için böyle en düşük 30 dolara falan var herhalde. Ama onlar iPhone veriyorlar mı tam onu bilmiyorum. Onlarda internet yok. Yani hani 60 olmasın da 50'ye bulursun da çok da. Peki, öyle 20'ye falan bulamazsın.
Nasıl oluyor
yani
bir fatura? Mesela 60 dolar verip istediğin kadar mı konuşuyorsun yoksa bir dakika şeyleri falan da var mı orada Elif?
İşte o şeyine göre çok değişiyor. Hani mesela orada da Avaya var, Vodafone var falan, değişik değişik ya. Hı hı. Benimki mesela sınırsız internet, sınırsız mesaj ama konuşma 1500 dakika.
T-Mobile mi var sende? T-Mobile diye bir şeyleri vardı onların.
Yok. Başka bir şey, Sprint.
Hocam bir de Amerika'da şey var, AT&T.
Evet, AT&T çok yaygın. Evet. Onların bir de şeyi vardı, sesleri vardı.
Ses sentezcileri vardı ya AT&T'nin.
İlk Sapi 5 insan sesini öyle duymuştum, çağrı yollamıştı o zaman, hatırlıyorum. O sıralarda evet, 2000'li yılların başlarında.
AT&T baya şey, bizim Türkcellimiz gibi hemen hemen her yerde olan.
Evet,
daha
epey bir güçlü bir pahalı, şey çünkü orada.
Ama tabii daha pahalı bu durumda değil mi?
Aha, yani Deniz AT&T aldı, bilmiyorum o nasıl fatura ödeyecek ama o da 100 dolar aldı iPhone'unu.
Neyse inşallah Deniz de bir yerleşsin tamamen, onu da programlarımıza davet ederiz. Peki başka neler oldu? Çok bir şey olmadı demiştin ama kışı merak ediyorduk biz, demin onu konuşuyorduk. Kışla ilgili söyleyebileceğim bir şey var mı? Çok soğuk dedin ama hani
kar yok ama
ya
çok
da yağmur.
Gündüz -12 derece.
Gündüz -12 ise gece kaça düşüyor?
Bozuldu.
Kalefe. Siz Amerika'nın Kanada'ya yakın tarafında mı oluyorsunuz Elif?
Tam değil ama biraz evet.
O yüzden o kadar biraz daha -12 falan.
Ortanın kuzeyi.
Midwest'e geçiyor ama yani hani şey Ohio Gölü'nden sonrası Kanada bildiğim kadarıyla. Değil mi? Öyleymiş, onay aldım.
Evet vallahi ben o kadar. Sen şeye sordun, Samet mi orada?
Evet,
ona da selamlar. Selamlarımızı yet orada. Fare ile ilgili bir gelişme var mı onu da soralım.
Yok.
Gelmişken.
Yok, onunla ilgili bir gelişmemiz yok. Kendi çapında takılıyor olabilir. Bilmiyorum. Haberimiz yok yani.
Olmasın
belki
da diyorsun.
Artık gelmiyor olabilir. Şey, beslenme kaynaklarını kaldırdığımız.
Hayır, gelecekse de söyleyin, evin masraflarına ortak olsun en azından.
Yani öyle ekmeği falan tırtıklamış, zarara yani girdik onun yüzünden, ödemesi lazım. Öyle işte, dersler yoğun bir şekilde devam ediyor. Ne kadar okusam da okumam gereken chapter'ları yetiştirme seviyesine eremedim henüz.
Peki, nasıl okuyorsun? Onu sorayım sana. Altını Dört çizebiliyor ben musun okuduğun şeyleri? Veya derslerde mesela bizim master'da benim en zorlandığım şey, hep şey derlerdi yani, okumalar tartışılırdı sınıfta master derslerinde.
Evet, öyle oluyor.
Ve şey olurdu işte, şu sayfanın şurasında şu hoca yazar şöyle bir şey dedi, bu konuda ne düşünüyorsunuz derdi. Ben hönk diye kalırdım ilk başlarda, yani nasıl oldu bunu anlayacağım falan diye. Soralım, sen nasıl bir yöntem izliyorsun?
Şeyler, bunlar bana hazır verdiler ya, sayfa numaralarını korumuşlar, yazıyor. Kitabın orijinal sayfa numaraları. Eğer şeyse, sıkıntın oysa, ama bizde tartışma o şekilde olmuyor yani, sayfa numaraları verilerek kavramlar üstünden veya işte geliyorum şeyler üstünden.
Yok, sayfa numara derken bir cümleyi mesela orada altını çizmiş çocuk okuyor mesela. Bu da öyle bir şey diyor burada, ne düşünüyorsunuz gibilerinden hani. Öyle şeyler hep olurdu.
Bizde öyle olmuyor ya. Genel kavramlar üstünden. İşte mesela Adler'in üstünlük kavramı şu bu. Hani henüz o kadar da tartışmadık. Genelde okuyup gitmeni bekliyorlar ama hocaların anlatacak bir şeyler olduğu için daha çok bir şeyler anlatıyorlar. Onun üzerine temellendirip. Dersler zevkli. Özetle onu söyleyebilirim şimdilik. Sevgili iPhone'umla ders kaydı yapmaya başladım. Bugün de bilgisayarıma attım ders kaydını.
Nasıl attın? Bizim öyle bir
sıkıntımız vardı. Ben bir türlü atamıyorum da.
Valla taktığımda kendini gördü. Görünce de işte ne bileyim ilerledim. Orayı buldu.
Neyi buldu?
Voice memosunun içinden kopyaladım aldım.
Nasıl kopyaladın? Kopyalıyor biliyor musun? Eşemanla mı dedin? iTunes'la mı yaptın? Neyle yaptın?
Yok, böyle flash disk gibi açtı içine iTunes'la. Ondan sonra dediğime. Biraz zor oldu. Voice memosu falan dedi işte. Enter mentir, ok mok bir şeyler yaptım. Tam hatırlamıyorum. Biraz kazalı oldu. Ondan sonra işte kopyala dedim, yapıştır dedim, istediğim yere koydum yani.
Allah Allah, ilginç. Hakikaten değişikmiş. Hem de kopyala yapıştırla yapmış hocam, o da değişik tabii. Yani evet. iTunes'dan bir şey alamamıştık biz yani.
İnsana özgür bırakır, hiçbir bilgi vermezsen bak kendince bir şeyler keşfedebiliyor.
Evet, en iyisi.
Öyle işte. Evet. Gençler, şimdi benim hazırlanıp okula gitmem lazım.
Biz de sana teşekkür ediyoruz. Samet'e de selamlarımızı iletiyoruz.
Onun selamları
daha
var.
Çok haberlerle haftaya seni bekliyoruz.
Evet, bakalım neler çıkacak.
Görüşürüz.
Dikkat et kendine, sıkı giyin. Eksi 12 derecelerde üşüme.
Haydi hoşçakalın.
Amerika'da tekrar başarılar diliyoruz. Derslerinde de görüşmek dileğiyle diyoruz.
Hoşçakal, bay bay.
Evet, Elif'i böylelikle gönderdik. Saatimizde 9.35 civarı yaptık. Ne yapalım? Hemen Mehmet'i alalım mı hocam? Bir deneyelim mi? Mehmet'i bakalım.
Evet,
Mehmet'e hemen bakıyorum. Mehmet bizi takip edemiyor. Bir çağrı denemesi yapalım. Çalarsa o da açacaktır herhalde. Biraz önce Skype'de birbirimizi eklerken biraz sıkıntı yaşamıştık ama şu an.
Alo.
Mehmet, merhaba Engin ben.
Merhaba abi.
Şu an canlı yayındasın. Nasılsın?
İyiyim. Teşekkür ederim. Sizi sormalı.
Biz de iyiyiz. Adem de burada. Hocam.
Merhaba Mehmet. Hoş
merhaba
geldin.
Merhaba Adem hocam. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Radyoyu Winamp'tan açmaya çalıştım da benim bilgisayarım format görmüştü. Ondan olsa gerek açamadım. Ben öyle aramanızı bekliyordum. Daha önceden yayınınızı takip ediyordum. Birkaç kere takip etmişim var.
Teşekkür evet. ederiz Mehmet'ciğim. Evet Mehmet, senle aslında biz çok daha önceden ben hep istiyordum seninle konuşmayı. Ama hani İspanya'ya gittin geldin, bir ortamı düzenle, bir kendine toparla diye. Ama bu aralar görüyorum listelerde yine yazıyorsun zaten şey olarak. Evet. O süreci biraz aslında başından sonra, çünkü senin gidişin de biraz sıkıntılı oldu. Exchange sürecinin başından itibaren belli sıkıntılar yaşadın ama birçok da öğrendiğin deneyim de oldu galiba, değil mi? Hani öyle anlatabiliriz.
Evet, yani kesinlikle insan bir süreç yaşadıktan sonra bir takım tecrübeler ediniyor. Benim de bu Erasmus sürecinden sonra bir takım edindiğim tecrübeler oldu. İşte gitmeden önce bir takım sıkıntılar yaşadık. Sınava girmeden, yani sınava girmeden dönene kadar sıkıntılarımız oldu, bir takım sıkıntılarımız oldu.
Mehmet, önce seni bir tanıyabilir miyiz? Yani burada ilk kez belki duyanlar olmuştur sesini. Kimdir Mehmet Bulut? Nerede okur? Ne yapar şu an?
Mehmet Bulut 1991 yılında Kilis'te doğdu. Şu anda üniversite eğitimi görüyorum. Kilis Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Yani öyle.
Üçüncü sınıf öğrencisi. Peki bu İspanya'ya gitme fikri nereden doğdu? Yani nereden aklına geldi böyle bir şey yapayım falan şeyi?
Şimdi aslında ben düşündüm şöyle bir, çok kitap okuyan biriyim yani. Kendimde nasıl bir eksiklik var? İşte hani o kadar şey okuyoruz, öğreniyoruz tamam ama hangi yönüm eksik diye düşündüm. Yabancı dilimin hiç iyi olmadığını şey yaptım yani gördüm. Yabancı dil öğreneyim dedim yani. oradan başladı süreç. Yabancı dil öğrenmişken işte yurt dışına çıksam çok daha iyi olur dedim. Yurt dışına çıkayım dedim. Acaba nasıl olur, nasıl çıkabilirim? Diğer öğrenciler nasıl çıkıyorlar? Böyle bir imkan var mı? Üniversitede bir proje falan bulabilir miyim derken Erasmus gördü, söyledi hocalarım. Ben de Erasmus sürecine hazırlandım az çok. Sınava gittim, sınavı geçtim. Yani İspanya'yı seçmem aslında birazcık da tesadüf oldu. Almanya'ya, Fransa'ya yazdık ama Almanca ve Fransızca bilmediğim için bu ülkeler kabul etmediler. İspanya'da bir sıkıntı olmaz. Yani sıkıntı çıkmaz denildik ve bize İspanya'ya gittik. Aslında küçüklükten beri İspanya'ya gitmek istiyordum. Futbol maçlarını izliyorum. Özellikle Barcelona, Real Madrid. Yani oradan bir ilgimi çekiyordu İspanya. Yani en nihayetinde İspanya'ya birazcık da kader diyelim. İspanya'ya böylelikle gittik, yani böyle bir süreç başladı İspanya'da. Şimdi nereden başlayayım ben düşünüyorum da toparlayamıyorum.
Ya şimdi biz aslında sen gayet iyi bir yazılarla, maillerle hep anlatıyordun. İspanya'ya ilk gittin, bir exchange döneminde bir görmeyenin oraya gitmesi konusunda sıkıntılar, zorluklar çıkarttılar ilk başta değil mi? Onu biraz anlatır mısın? Ne gibi zorluklar ve bunları nasıl aştın?
Şimdi aslında şu çok önemli. Yani bu sorunlar, sıkıntılar, yani bizim görmememizden kaynaklanan sıkıntılar değil aslında. İşte karşıdaki bireylerin yani kör algısıyla ilgili, onların kafalarındaki kör şeyiyle ilgili, profiliyle ilgili bir durum. Benim yaşadığım bütün sıkıntı yani karşımdakilerin anlayışsızlığı diyebilirim. İşte körlüğe karşı bir takım ön yargıları diyebilirim. İşte sen oraya gidip ne yapacaksın? Bak gider geri gelirsin. İşte gidip gelirsen diğer arkadaşlarına ayıp olur bak. Hatta yani aslında en çok bana şey dediler. İşte bu sene gitme, bir sene bekle dediler. Birazcık daha İngilizceye çalış. Kendini iyice İngilizce konusunda geliştir. Yani birazcık kendine güvenin artsın, ondan sonra git dediler. O birazcık mantıklı gelmişti ilk başta bana ama aileme sorduğumda bu fırsatı kaçırma. Onlar öyle dedi. Fırsatı kaçırma, git dediler. Ben de yani ben ailemin dediğini yaparım her zaman açıkçası.
Ve gittin o şekilde.
Ve gittim. O şekilde gittim.
Evet, ilk günlerini biraz, yani ilk günlerinde mesela şey hatırlıyorum maillerde. Ulan kimse burada bana yardımcı olmuyor. Gittim dolaştım sordum. En sonunda bir yere oturdum. Dilenci sandılar falan. Biraz olayı senden
dinleyelim. Şimdi o şeyle ilgili bir şey. Yani oranın kültürüyle ilgili bir şey. Gittiğim ülkenin kültürünü daha önceden araştırmıştım ama bu çok detay bir konu. Ben şöyle bir şey tasarlamıştım. Yani ben gideceğim yerlerin, gidebileceğim yerlerin kartını toplarım, cebime koyarım. Nereye gideceksem yolumu kaybettiğimde o kartı gösteririm. İnsanlar bana yol tarif ederler.
Mantıklı. Karta göre. Değil mi hocam?
Mantıklı. Böyle bir şey düşünmüştüm.
Hatta biz ilk gittiğimizde otelin kartını alıyoruz. Kaybolursak gösterip bulabilirim diye. Birbirimiz Fransa'da öyle yaptık mesela. Roma'da öyle yaptık. İtalya'da, Japonya'da pek ihtiyacımız olmadı ama yine yanımızda bulunduk. Kart kaybolunca en iyi çözüm o.
Evet, ben de öyle düşünmüştüm. O bulun kartını alıyordum. Koordinatörümün kartını almıştım. Ondan sonra otelimin kartını almıştım. Yani öyle düşündüm. Fakat şimdi kart göstereyim de orada birazcık da ekonomik kriz varmış. Yani vardı bu aralar. Kart gösterince insanlar çekiniyorlar, yardım etmek yani pek istemiyorlardı. Sonra işte ben yolumu kaybettim, işte buralı değildim gibi kendimi ifade etmek zorunda kalıyordum. Bazen birazcık yapışkanlık yapmak zorunda kalıyordum. Çünkü yapışkanlık yapmazsam olmayacak yani.
Ortada kalacaksın.
yani o zaman bana yardımcı oluyorlardı ister istemez. Yani aslında ben İspanya'ya gittiğimde bir iPhone'um olsaydı belki de sürekli çok daha farklı olabilirdi ama ne yapalım, kısmet değil.
Peki sonra öyle, nasıl açtın? Yani sonra o oldu. Evde ilk başta galiba yurtta kaldın ama orada hatırladığım kadarıyla maillerinden yani siz olun öyle ya bir ev tutarsanız daha iyi olur tarzı bir şeyler de yazdığını hatırlıyorum. Yani o
evet,
süreç.
Ben gittim İspanya'ya. Şimdi Türkiye'den indim. İşte bana oradaki havaalanındaki ya aynı Türkiye'deki gibi havaalanlarına giderse görmeyen arkadaşlarım kesinlikle işte tek başımıza nasıl bir uçak yolculuğu yaparız falan gibisinden düşünmesinler. Kesinlikle. Oralarda yardımcı olan görevliler oluyor. İspanya'da da bana yardımcı olan görevli vardı tıpkı Türkiye'deki gibi. İndim. Alessandros yanılmıyorsam adı. Ondan sonra bana otobüs bileti aldı. Otobüsle gideceğim yere Salamanca'ya geçtik. Orada indik, taksiye bindik. İşte taksiciye şey dedim, beni otele götür. İşte az çok İngilizce biliyordu. İlk başta beni okula götür dedim. Okula götürdü. Okul kapalıydı o gün. Sonra otele götür dedim. Otel aradık. İşte ucuz bir otel bulduk. Beni oraya yerleştirdi. O otelde bir 3 hafta kadar kaldım. Aslında otel oda büyüktü. Yani ferahlı bir odaydı. Büyük, geniş bir odaydı ama şey yani insanlarla bir iletişim kuramıyorsun. Çünkü gelip geçenler yani oraya gelenler kalıcı değil. Hani geliyor geri gidiyor. Bir şey kullanıyorsunuz. İletişim kuramıyorsunuz. Oranın belki kültürünü anlayamıyorsunuz pek fazla. Zaten genelde yabancı oluyor gelenlerin. Otelde öyle oldu. Yani birazcık sıkıldım.
Şimdi şeyi merak ettim. İspanya'ya giderken kalacağın yer belli değil miydi? Yani orada mı buldun?
İspanya'da buldum. İspanya'da.
Vallahi iyi cesaretmiş. Şeyler... Tebrik ediyorum yani Mehmet Ali.
Taksiciye dedim bir otele geçti.
Bir otele çekiyor ama Allah süper abi. Çok şimdi iyi cesaret.
Ama şunu biliyordum yani orada öğrencilerin kalacağı ucuz otellerin olduğunu biliyordum. Ama şimdi ben şimdi düşündüm de hatırıma geldi. Ankara Üniversitesi'ne gelen bir arkadaşım vardı. Onun görme engeli yoktu ama o gelmeden önce üniversitede hocaları kalacakları yeri, işte arkadaşın kalacağı yeri falan ayarlamış. Bir ev tutmuşlardı. Gayet iyi bir şekilde ev tutmuşlardı.
Sen bu konuda da çok yalnız bırakıldın anladığım kadarıyla. Yani hem Türkiye'de hem oradaki üniversite hiç sahip çıkmadı değil mi?
Evet, aslında benim de hatalarım oldu burada. Birincisi buradan gitmeden önce İspanyolca öğrenmem gerekiyor. Yani ben bir gün internette dolaşırken işte bir eğitim seti gördüm. İspanyolca için. Annem vardı yanında. Bu eğitim setini alayım anne dedim. Alacak param da vardı. Al dedi, kaçırma dedi. Yani oraya gitmeden önce İspanyolca öğren dedi. Okula gittim, hocama sordum. Hocam bana dedi ki İspanyolca İspanya'da öğrenilir dedi. Ben İngilizce öğrendim. Ben de almadım. Ailemin dediğini yapmadım işte. Ondan sonra da yani gerçekten pişman oldum onu yapmadığımı.
Ama şunu söyleyeyim Mehmet. Mesela ben bir şey vardı. Müzik arama programı. Şu an hatırlayamıyorum hangisiydi. Ondan İspanyolca MP3'ler buldum. İspanyolca öğreten İngilizce üzerinden. Şu anda kullanmadığım için pek bir şey kalmadı aklımda ama onunla epey bir şey öğrenmiştim. Yani bir otele gidince oda nasıl sorulur, yemek nasıl istenir. Yani günlük konuşmayı idare edecek bir şey öğrenmiştim. Çok da güzel bir setti. Yani o seti alsaydın muhtemelen kendine işine yarayacak bir şeyler öğrenirdin. Hocan evet. Yani hocanın da ödemesi kötü olmuş.
Öyle oldu yani ben orada yani genelde annemi babamı dinlerim. Yani onlar okumamış. Hani üniversite falan okumamışlar, lisede okumamışlar ama yorum ya hani bir şey sorduğunda birazcık daha sanki hani düşünüyorlar, birazcık daha önemsiyorlar ve ona göre cevap veriyorlar. Orada dinlemedim, sonradan da pişman oldum dinlemediğime. Bir exchange programıyla yabancı bir ülkeye giderseniz eğer,
evet.
Gitmeden önce gideceğiniz ülkenin dilini az çok öğrenin. Çünkü ben gitmeden önce elementary seviyesinde hani elementary 1 yani başlangıç seviyesinde adın nedir, şurası nerede gibi şeyleri kalıpları öğrenseydim İspanya'da kısa zamanda İspanyolcamı da ilerletebilirdim ama öğrenmeden gittiğim için Yani yine de ilerlettim ama bu yetmedi, yeterli olmadı doğal olarak. Burada bir hatam vardı benim İspanya sürecinde. Ondan sonra belki iPhone alabilir miydim? Bu aralar maddi durumum ona yetmezdi. Bir navigasyon cihazı olarak. Evet. Belki
ama galiba ya yani özellikle onu vurguluyorsun galiba navigasyon da yani bir yerlerden bir yerlere gidip gelebilmekte epey bir zorluk yaşadın galiba.
Yani kesinlikle zorluk yaşadım. İlk zamanlarda zorluk yaşadım. Benim burada şansım da vardı. Salamanca küçük şehir olduğu için bir süre sonra insanlar beni tanıdılar. Yani bir yerleri sorduğumda yardımcı olmaya başladılar. Hatta bir gün gidiyordum. İşte kiliseye gidiyordum. Ben İspanyolcayı kilisede öğreniyordum. Üniversite kabul etmedi diye. Kiliseye gidiyordum. Kadının biri arkamdan koştu. Sen nereye gidiyorsun dedi. İşte burada bak ana yol var. Acaba yolunu mu kaybettin dedi. İnsanlar bana yardımcı oluyorlardı ama o tanıyana kadar bir iki hafta öyle bir sıkıntı çıkmıştı. Ben yurt dışına çıkan arkadaşlarıma söyleyeceğim bir tavsiye de şu. Yani yurt dışına çıkarken korkmayın ama kendinizden ziyade yani bastonunuza dikkat edin. Aman bastonunuzun başına hani bir şey gelmesin. Bastonun başına bir şey gelirse bitersiniz. Hani öyle söylüyorum.
Senin geldi mi?
Hayır, benim bastonumun başına bir şey gelmedi zaten. Bastonlu olduğum için birazcık avantaj yaşadım. Çünkü baston kullanmayan insanlar sizin görme engelli olduğunuz bilmezler. Yani evet. O zaman
sahtekarmış izlenimi de edinirsin bir yerde değil mi? Öyle şeyler de oluyor.
Evet, tabii kesinlikle.
Peki üniversiten yani bu konuda sonuçta seni kabul eden de o üniversiteydi. Neden herhangi bir şekilde sen kiliseye gittiğini söyledin İspanyolcayı öğrenmek için? Üniversitenin nasıl sanırım dönmene de üniversite yüzünden sebep oldu değil mi?
Yani çok uğraşmadılar. İşte dönüp gelirsen daha iyi olur dediler. Yani aslında beni tek destekleyen bölüm başkanımdı. Bölüm başkanı destekliyordu. Başka da destekleyen yoktu. Erasmus hocası olsun, Erasmus ofisinde çalışan işte personeller olsun, hiç desteklemiyorlardı. Yani ben şibe, ek hibe için başvurdum. Yani ben genelde şey bir insan değilim. Hani böyle basit şey şakalar yapan, böyle ne derler ona, bel altı şakalar yapan, böyle hafif bir insan değilim. Hiç kimseyle öyle bir şeyim olmaz, ilişkim olmaz. Ekibi için başvurduğumda oradaki personel bana dedi ki ya personelle hiçbir şeyim yok yani bir yakınlığım olmadığı halde bir ilişkim olmadığı halde bana dedi ki bu parayla dedi sen orada evlenirsin dedi. Yani çok zoruma gitmişti yani. O süreçte gayet laşkı insanlarla muhatap olmak zorunda kaldım. Bu olabiliyor. Görme engelli olursanız böyle şeyleri yaşarsınız.
Evet. Ama şey de yani o kadar belli zorluklar yaşamana rağmen Mehmet yine de şey de hissediyorum ses tonunda hani yine de yani oralara bir daha şansın olsa gider. Sanki yine giderdin.
Evet kesinlikle giderdim yani. Şu an param olsun işte vize çıkarma şansım olsun gider orada İspanyolcayı söker gelirim yani gitmeden önce bir eğitim CD'si de elitin eğitim setini alır gider. Yani bir kere daha yaşamak isterim onu. Güzel bir şey çünkü. Yani zorluğu, yani pek fazla zorluğu da açıkçası olduğu, yani yoktu. Pek fazla zor değil. Onu söyleyeyim. Yalnız görme engelli olduğunuz için çeşitli ön yargılara, çeşitli yapmak zorunda kalıyorsunlara. Birazcık çıkıyor olmak gerek, dayanıklı olmak gerek.
Peki şehrin son olarak şeyi de soralım Mehmet de öyle şehir yani Salamanca'da kaldın. Oranın erişilebilirliği nasıldı genel olarak kaldırımları, yolları ve yürüme şeyleri gibi şeyler?
Ben hayret içinde kaldım. Yani şöyle söyleyeyim. Salamanca'da kaldırımlar çok güzeldi. Engin kaldırımlar yani yüksek değil. Çok rahat bir şekilde inip çıkabiliyorsunuz. Kaldırımda işte beklemediğiniz bir yerde bir şey karşımıza çıkma, bir ağaç, bir çukur karşımıza çıkmıyor. Yollar çok düzgün. Bunun dışında eğer elinizde bastonunuz varsa bir kavşağa gittiğinizde trafik duruyor. Bir karşıdan karşıya geçerken kesinlikle sizi gören işte şoför duruyor, bekliyor, geçmenizi bekliyor. Yani size saygılılar. Ama Avrupa insanı yani çok mesela onlar Türkiye'deki gibi değil. Çok fazla işte Türkiye'de birisi sizin gelir kolunuza girer. İstanbul, Ankara gitmek istediğinizde nereye gideceksin der. Seni sonuna kadar götürür. Ama Avrupa'da birazcık daha farklı. Yani Batı insanı birazcık daha soğuk oluyor bizim memleketimize göre. Soğuk ve resmi yani. Resmiyete anladım. Göre ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor.
Hı-hı. Anladım. Peki Mehmet, çok teşekkür ediyoruz ama son olarak eklemek ben istediğin bir şey var mı? Özellikle başka exchange'e gitmek isteyen öğrenciler de olabilir. Onlara neler önerebilirsin? Ne gibi araştırmalar yapsınlar? Nerelere başvursunlar?
Yani en başında söylediğim gibi korkmasınlar. Gideceği ülkenin gidecekleri ülkenin dilini öğrensinler az çok. Onun dışında gidecekleri üniversiteden daha önceden kontak kurmaları çok önemli. İşte ben kontak kurmuştum ama her şeyi de belirttim. Yine de olmadı. Yani kontak kursunlar kendilerini desteklemesi gerekiyor. Kendi üniversitelerini. Yani Türkiye'deki üniversiteli öğrencisini desteklemesi gerekiyor. Yine de cesaretli olmak gerekir. Yani cesaretli olursak daha başarılı olacağız diye düşünüyorum.
Anladım. Daha cesaretli olmamızı öneriyorsun. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet katıldığın için. İnşallah seni bir günde yurt dışında bir tekrar gittiğim bir yerde ağırlarız konuk olarak. Ve orada yeniden konuşuruz.
Konuşuruz. İyi günler. İyi
çok teşekkürler.
Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
Evet, gerçekten hocam. Tebrik etmek lazım.
Tabii tabii. Yani
yani şu anlamda hani dili tam öğrenmeden hani oraya gitmek isteyip gitmek ve gerçekten o önemli bir cesaret ve bir şekilde belli sıkıntılar yaşamasına rağmen de yılmamış yani bence önemli bir ayrıntı şey olarak. Bu arada hocam demin düzeldim sanıyordum ama şeymiş bu hala bizim MSN iletimizde yani Skype'taki iletimizde Göksel Gece'nin sesi şeklinde görünüyormuş mesajımız. Ama biz buradayız. Maalesef Skype'a geçtiğimiz için o iletileri düzeltemiyoruz. Belki MSN'de artık o iletileri koymazsak daha rahat olabilir. Sadece radyo gören parmak diye koyulabilirse belki daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Ama şu an sanırım onu düzeltebilme şansım yok diye tahmin ediyorum.
Evet.
Evet Mehmet İspanya'da görme engelli sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmüş mü diye soruyor. Bir dahaki hafta soralım onu, onunla ilgili bilgileri alalım Fatih diyelim hocam. Hı hı. Evet şimdi hocam sen ne yapacaksın, müzik arası mı vereceksin tamam, orada da?
Müzik arası vereyim. Daha sonra tekrar gelelim.
Tamam. Evet, bu haftalar böyle şey gibi algılanıyor, böyle hep yurt dışında, ama buradaki örnekler ilginç oluyor gerçekten bizim açımızdan. Farklı farklı deneyimleri görüyoruz değil mi hocam? Farklı hı-hı kültürleri yaşamak ve tanımak evet açısından. O anlamda bizim açımızdan da hepsine çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız dolayısıyla diyelim. Şimdi Salih'i bir aramaya çalışalım. Bakalım Salih oralardaysa. Evet, Salih'i bulduk. Evet, 6.1'e yükselttim Skype'ı. İlginç bir şey yapıyor hocam. Winamp açıkçası onu kendi otomatik olarak kısıyor. Ha. Halbuki ayrı ses kartları ama yine de kısıyor. Böyle bir özellik getireceğim. Alo.
Alo.
Merhaba Salih, hoş geldin.
Merhaba, hoş
merhaba
bulduk.
Salih, hoş geldin.
Hoş buldum.
Nasılsın?
İyiyim, sizler nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz, sağ çok
ne
sağ
olun. Ne kadar genç, enerjik bir ses.
Evet ya.
Çok teşekkür ederim. O enerji sizden geliyor.
Sağ olasın. Salih, bir kendini tanıtır mısın? Kaç yaşındasın? Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Neyle meşgulsün?
Ben 21 yaşındayım. Doğuştan görme engelliyim. Hı-hı. 2010 yılında liseden mezun oldum ve 2010 Eylül ayından beri kamu personeli olarak çalışıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavla girmiştim kamuya. Ondan beridir çalışıyorum düzenli olarak.
Harika. Memuriyet hayatın aşağı yukarı 3. yılına giriyor. Yani. Evet. 2,5 oldu.
Ama hani çok erken başladığımız için biraz bir şey olmuştu. Hani bu genç yaşta herkes, ben okulda çalıştığım için herkes bana öğrenci gözüyle bakıyordu.
Hani
birkaç, birkaç öğretmen beni öğrenci sanmıştı. Sen hangi sınıfa gidiyorsun diye diyaloglar olmuştu.
Hatta aynı arada şey diyen oldu mu dersler varken? Sen niye derste değilsin, geziyorsun buralarda?
Yok, bir öğretmenle bir sürtüşmemiz olmuştu diyelim. Sen hangi sınıftasın demişti. Ben 13. sınıftayım dedim. 13. sınıf olmaz, ben de dalga geçme demişti bana.
Bir de disipline verseydi tam olurdu o zaman.
Tarih. Vallahi öyle bir sıkıntı olacaktı.
Lisede çalışıyorsun o zaman. Nasıl bir kalabalık mı o çalıştığın lise?
Kalabalık bir lise. İki bloktan oluşuyor. Genelde kız öğrencilerin olduğu bir lise. O biraz da gürültüsü var tabii ki ama memnunum. Bir sıkıntım yok onun dışında.
Evet, çok güzel. Evet Salih, seni biz son dönemlerde yaptığın paylaşımlarla tanıyoruz. Özellikle bir TWIN programı, biz özellikle Twitter arayüzleriyle daha önceden de ilgilendiğimiz için hani böyle farklı bir şey çıkınca, bir de okuyunca hemen dedik hani bir seninle de bir konuşalım. Hani bu neyin nesidir, diğer farkları nelerdir. Bir de bildiğim kadarıyla Skype'la ilgili bir grubun var değil mi? Yani
Skype ufak Türkçe çapta dedi. Çalışmalarımı orada paylaşıyorum. Daha doğrusu ben Skype'la çok uzun zamandan beri ilgilenirim ama hani daha yeni kendi çalışmalarımı insanlarla paylaşmaya karar verdim. Çünkü hani çalışmalarım bir noktaya geldi. Ha. Kendimi geliştirdim. Hani geliştirmeden de hiçbir şey kimseyle paylaşmak istemedim. Öyle tabii, bir takıntım vardı.
Doğru, çok doğru yapmışsın. Biraz script de yazıyorsun o zaman mı? Yoksa var olan scriptlerin mesajlarını mı Türkçeleştiriyorsun? Nasıl bir şey yapıyorsun?
Yazmaktan daha çok öyle yapıyorum. Hazır mesajların çevirilerini yapıyorum. Ama
ama bu işler öyle başlar. Ben de senin yaşlarından. Ben de o yaşlardayken o işleri yapıyordum. Çok mesaj çevirileri yapmak, böyle aa bunun da böyle Türkçe yaşıyormuş falan, çok güzel bir süreçtir. Ondan sonra öyle. İşin mantığını da öğrenmeye başlıyorsun ama sonra.
Evet, Türkçeleştiğini görünce böyle bir seviniyorum. Bunu ben yaptım şeyi oluyor. Gerçekten seviniyorum insanı.
Tabii tabii ya. Harika. Çünkü bir şeyler katıyorsun. Başkalarına da bir şeyler katıyorsun. Hı-hı. Çok güzel bir şey.
O zaman İngilizceyi biliyor musun biraz Salih? Yani
ben ilkokuldan beri İngilizce yeteneğim vardı. Lisede de yabancı dil bölümü okudum. Ondan sonra da hı-hı genelde internet yoluyla İngilizcemi geliştirdim. Şu dönemde bir yabancı bir insanla rahat konuşabilecek bir İngilizcem var.
Harika, süper. Çok güzel. Yani kendini yetiştirerek okul İngilizcesi asla yeterli değildir.
Kesinlikle, kesinlikle yeterli değil. Ben bunu gördüm. Okul İngilizcesiyle hiçbir şey yapılmıyor. Genelde bize böyle yazmayı öğretiyorlar. Nasıl yazılır, şunu nasıl okunur? Genelde yazılış çalışırız
evet,
ama
evet.
Gördüm ki konuşmak, kelime ezberlemek işin en önemli tarafı.
Evet, evet, doğru söylüyorsun. Süper. Peki biraz gelelim çorbanın tuzuna.
Evet, önemli konumuza gelelim.
Şimdi Twin programı nedir? Biraz ondan, yani gerçi birçok arkadaşımız ben gördüm o dosya TC'de 300'e yakın falan indirim olmuş.
Gerçekten yani beklediğimden de fazla ilgi gördüm. Bunun için herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum böyle bir ilgi görmesine. Şimdi Twin programında aslında şöyle bir mantık var. Genelde bildiğimiz programlar gibi normal görsel bir arayüz var. Yani The Cube ve Twitter Clinic'den biraz farklı bu.
Ama o zaten genel bir program değil mi? Yani The Cube falan sadece görmeyenlere özel geliştirilmişti. Bu bir arayüz.
Bunun farkı hem geliştiricileri de böyle gören insanlar, yani normal gören insanlar bunların geliştirmelerini yapıyor. The Cube'u çok takip ediyordum. Bunu Amerika'da birkaç arkadaş geliştirmesini yapıyordu. Siz de bilirsiniz.
Evet.
Artık geliştirmeme kararı almışlar ve çoğu tanıdığım birkaç arkadaşım, özellikle Polonyalı bir arkadaşım vardı, Pavel. Bununla beraber biz Twin'i keşfettik. Bütün özelliklerini beraber araştırdık ve bundan sonra ben Türkiye'deki yani bütün arkadaşlarımızla paylaşmak istedim.
Harika. Peki neler anlatacaksın bize Twin'le ilgili? Nasıl? Mesela The Cube ya da Twitter programların bizim için en kolay yolu bir tuşla istediğimiz noktada mesajları, hani kimden mesaj gelmiş gibi, hani sekmeler gibi şeyler vardı. Oradan öğreniyorduk falan. Twin'de bu işler nasıl oluyor?
Twin'de bundan farklı bir çalışma metodu var. Twin'de hani mesela bir MSN Messenger'da nasıl bir pencere konuşma penceresini açıp mesajları okursunuz. Twin'de de böyle. Twin programı açacaksınız. ana sayfanızda tweetleri okuyacaksınız. Yani programın içine odaklanmanız gerekiyor. Programın dışından işlem yapılmıyor.
Anladım. Evet. Peki bilgisayarını bize duyurabilme şansın var mı? Biraz bir ana sayfayı göstersen Salih. Yani duyabilir miyiz acaba? Ne durumda?
Tabii ki. Öncelikle o zaman programımı açayım.
Tamam.
Bir açılması biraz sürüyor. The Cube'dan biraz farklı özelliği bu. Yani yüklenmesi biraz sürüyor. Bir de ben anlatımda çok önemli noktalardan bahsetmeyi unutmuşum. Biraz da heyecanım vardı ilk anlatım olduğu için.
O kadar oldu.
Ben yeni anlatımlar yap, biz onları da koyarız.
Ya, fark etmişsiniz zaten böyle ilk anlatım olduğu için bazı hatalarım oldu. Bazı şeylerden de bahsetmeyi unuttum. Özellikle bu program Microsoft Visual Studio tabanlı olduğu için framework bilgisayarda kurulması gerekiyor. Çoğu arkadaşım bana sormuştu bu programı neden ben çalıştıramıyorum.
Evet, ben de öyle mesajları okudum. Evet.
Framework kurulu olması gerekiyor. Ondan sonra program çalışıyor.
O framework'ü nasıl kuruyoruz? Yani Visual C mi kuracağız ya da öyle bir şey mi indirelim? Nasıl olacak o?
Mesela arama programını mesela Google'a Microsoft Net Framework 4.0 üzeriyle çalışıyor bu program. Onu indirmiş olmamız gerekiyor. Genelde anladım. Bu yeni bilgisayarlarda çoğunda kurulu olarak
geliyor. Çoğunda var ama hani yoksa evet anladım. Onu bilelim. Microsoft Net Framework'ün en az 4 ve üzeri versiyonunun bilgisayarda kurulu. Eğer çalışmıyorsa anlayın ki bununla ilgili bir sorun vardır. O zaman yazıp Google'a onu arayıp indirip kuruyoruz diyoruz değil mi? Tamam.
Şimdi ben programımı açtım. Dilerseniz size göstereyim ana sayfanın nasıl olduğunu. Ben ekran okuyucu olarak JAWS kullanıyorum ve JAWS'ta tabii bazı ayarları kapattım. Özellikle Twitter üzerinde dolaşırken grafik ibaresini çok söylüyor.
Grafikleri nar yaptım.
Grafikleri kapattım, hiçbir grafiği söylemiyor. Bu hani Twitter okumak için daha sağlıklı. Düz bir tabii liste görünümü şeklinde kullanılıyor.
Evet. Biz yalnız JAWS duyamıyoruz galiba.
Şimdi başlayacağım. Şimdi burada bir tweet var. Sesi de alabiliyor muyuz?
Sesi duyamıyoruz işte. Galiba kulaklıkta mı takılı? Belki
kulaklık kullandığım için.
Belki kulaklığı çıkarırsam biraz duymaya çalışırız biz o mantığı. Böyle sanırım o Skype iç sesi alamayabiliriz biz.
Bilgisayarın o zaman dahili mikrofonunu kullanacak.
Kullansın. Bakalım bir de görelim nasıl olacak.
Şöyle sesini alabiliyor muyum?
Evet evet, biz seni duyuyoruz.
Ses alabiliyor muyuz şimdi?
Bir konuşturacağız. Maalesef Salih şöyle yapalım. Şu an programda sanırım bir Cansın sesi gelmiyor, yani bize hiç gelmiyor. Belki bir hoparlörü yani mikrofonu ona yaklaştırırsak, sen yaptığın işlemleri bize anlat, nasıl çalıştığını anlat dolaşırken. Biz buradan teorik olarak takip edelim. Daha sonra arkadaşlar zaten kullandıkça Dünya'yı seslen ve Dosya TC'ye yüklediğin kayıtlardan
evet, aslında
zaten.
Hani casu durabilseydim çok iyi olacaktı ama bunun için fazla bilgim yok açıkçası, nasıl yapılır, farklı bir ses kartı mı kullanmak gerekiyor.
Ya aslında öyle şeyler de var ama hani direkt bir mikrofon hı-hı takıp bilgisayara casu da dışarı vererek yapabilirdik. Çok sıkıntı değil ama hani şu aşamada. Önemli olan nasıl bir yapı.
O zaman ben elimden geldiğince bahsetmeye çalışayım.
Şimdi programı açtım. Böyle bir list view gibi mi oluyor? Masa üstündeki
program, bir liste görünümü. Masa üstünde dolaşır gibi bir liste görünümü şeklinde açılıyor.
Evet.
Tweetler güncellendikçe sayfanın en aşağısına doğru en yeni tweetler geliyor.
En son tweetler en aşağıya mı geliyor?
Evet, en aşağıda en son tweetler oluyor. End tuşuna bastığınızda en son gelen tweete ulaşıyorsunuz.
Peki sağ üst ve alt oklarla tweetleri görüyoruz.
Evet.
Ve mesajı evet okuyor doğrudan.
Mesajı okuyor. Birkaç tane de sütunu var bunun. Mesela gönderen, göndericinin Twitter adı, gönderici tweet'in tarihi ve tweet'in kaynağı, hangi araçtan gönderildiğini gösteren sütunları var. Bunlar isteğe bağlı kapatılabiliyor bu liste günümü kişiselleştirme menüsünden.
Anladım. Yani ilk okuyuşta cevap hepsini bir arada mı okuyor? Mesela Engin Yılmaz şunu dediği gibi.
Mesela bir tweet üzerindesiniz. Mesela ne diyor? Fenerbahçe'nin gençleri parlıyor. Tweet gönderen kişinin adını söylüyor. Ondan sonra tweet'in tarihini söylüyor ve mesela webden gönderilmiş web'i söylüyor.
Ama önce mesajı okuması güzel tabii orada, yoksa
evet, öncelikle tweet'i gönderen kişinin adını, daha sonra mesajını okuyor. DeepCube'da olduğu gibi.
Anladım. Böyle oklarla mesajları görüyorsun. Peki sen anlamadın ne dediğini. Detay duymak istersen mesajla ilgili ne yapacağım?
Mesajla ilgili
yani
detay
karakter yani öyle bir şey şansın var mı mesajı? Veya cevap cursor yaparsam onu görür müyüm üzerinde?
Liste görünümü olduğu için bu hani harf harf okutabiliyoruz. Böyle JAWS'un komutlarını kullanarak harf harf okutabiliyoruz. Ya da bu tweet'i kopyalayabiliyoruz. Mesela bir not defterine bunu yapıştırıp tweet'in bütün detaylarını okuyabiliyoruz. Hani DeepCube'da olduğu gibi tweet'in detaylarını okumak için bir şey yok. Ya da bu sütunların kısa yollarını, mesela Ctrl Insert 1 yeri bu sütunlarda tweet'in detaylarını okuyabiliyoruz. Hı. Mesela Ctrl Insert 1'de kimden geldiğini söylüyor. Ctrl Insert 2'de de tweet'in detayını, tweet'in metnini söylüyor.
Bir de Fatih Yal bir de hashtag diye bir şey söylüyor veya yanlış o ne demek diyor tweet okurken. Öyle bir şey diyor mu?
Hashtaglar denir. Ya bu etiketlerdir. Hani tweetlerin başına diyez işareti konur. Bu trend konulara gider. Bu
Evet, o da vardı. Yani en son çok konuşulan trend konuları nasıl görüyoruz gibi bir soru var. Yani Twitter'da sanırım ben çok da böyle Twitter'ın o jargonunu bilmiyorum ama öyle bir şey var değil mi? Bazı konular mesela günlük en çok konuşulan, ne bileyim.
Evet,
mesela
evet.
Schneider transferi trend olduğunda en çok o konuşuluyor falan. Polat Alemdar ölüyor mesela, bir anda onun trendi oluyor. Onlar nasıl görünüyor mesela?
Şimdi bu programı aslında genelde tweet okumak, tweet yazmak ve genelde yanıtlamak için fazla komutu yok şu anlık açıkçası. Hı-hı. Bu tür şeyleri Twitter'ın web sayfasından takip etmek gerekiyor. O konuda DeepCube bayağı gelişmişti.
Anladım. Bu daha çok yani bütün tweetleri bir anda görmeni sağlıyor galiba değil mi?
Evet
yani...
ve çok daha hızlı çalışıyor. Bundan emin olabilirsiniz. DeepCube'a göre kat kat daha hızlı çalışıyor.
Anladım. Peki kısa yolları var. Mesela bu şekilde tweetleri okuyorum. Ben yeni tweet, bir liste üzerinde bir tweete cevap vermek istiyorum.
Onun kesinlikle. Bir tweete cevap vermek istiyorsanız o tweetin üzerine enter yapıyorsunuz. Sizi yazma alanına götürüyor. Öncelikle kişinin kullanıcı adı orada yazılı oluyor. Ve aralık verdikten sonraki konuma sizi götürüyor. Siz mesajınızı yazıp enter'la gönderiyorsunuz.
Harika. Bu kadar pratik. Yeni bir tweet oluşturacaksan yine kontrol ne gibi falan bir şey yolu mu var?
Hayır, öyle bir kısa yolu yok. Burada iki tane ekran arasında var. Birincisi tweetlerin listesi, ikincisi de tweet yazma alanı. Burada 140 diye adlandırır burayı. 140 dediği yer tweetinizi yazma alanı. Yani bir tweet yazmak için herhangi bir kısa yol kullanmıyoruz.
Peki bu tablo mu aralarında geçiyoruz bu listeyi?
Evet, tablo aralarında geçiyoruz. İki tane var. Birincisi tweetler listesi, ikincisi de yazma alanı.
O yazma alanına gelip yazıyorum ben direkt.
Evet, aynen oraya 140 dediği yere iletimiz yazıyoruz. Bu sekmeler demişken tweetler listesinde çeşitli sekmeler var. Mesela kontrol 1 ile ana sayfamızda oluyoruz. Kontrol 2 ile bize gelen yanıtlar listesinde. Kontrol 3 ile direkt mesajlarda. Kontrol 4 ile de favorilerimizde oluyoruz. bunların arasında yine kontrol tabloda dolaşabiliyoruz.
Harika. Yani bir çeşit sekmeler gibi Internet Explorer'da nasıl sekmeler arasında kontrol 1, 2, 3, 4 ile geziyorsak bunda da
kesinlikle öyle gezebiliyoruz.
Kontrol tablo aynı işi görüyor diyorsun.
Mantık aynı, evet.
Harika. Peki mesela yine The Cube'dan da aklıma gelen, beni kimler follow ediyor ya da ben kimleri follow ediyorum? Hani onları görebilme şansım var mı bir yerlerde?
Bunları da Twin'den profilinizi görüntüleme menüsüne girdiğinizde yine Twitter sayfasına yönlendiriyor sizi. Kaç kişinin takip ettiğini, ne kadar takipçinizin olduğunu yine Twitter sayfasından görüyorsunuz.
Anladım. O zaman bir menüleri var değil mi? Bir menülerinden bahseder misin programın? Alta bastığımızda ulaştığımız bir menü sistemi mi var?
Bu çeşitli menüleri var. Menü çubuğunu açtığımızda. The Cube'da öyle bir olanak yoktu. Bütün her şeyi kısa yollar kullanarak yapıyorduk.
Evet.
Ben programı kapatmıştım. Tekrar birkaç saniye açılmasını bekleyelim.
Tabii. Hı-hı.
Twin'i kullanan arkadaşlarla hani beni takip ederlerse menülerin tam olarak ne olduğunu görebiliriz. Hı hı. Hani merak edenler varsa beni takip etsinler. Hı hı. Şimdi ilk menü çubuğunu açtığımızda file menüsü, bu dosya menüsü oluyor. Hı hı. İlk başta settings diye bir şey var. Bu Twin'in tercihleri. Birçok ayar buradan yapılabiliyor. Twin'in birkaç farklı özelliği var The Cube'dan farklı olarak. Mesela Foursquare desteği var. Bunu da çoğumuz biliriz. Hani bulunduğumuz yerleri insanlara paylaşmak için bir sosyal ağ. Bu sosyal ağda hesabımızı tanıtıyoruz. Yani Foursquare'dan gelen yerlerin haritasını bize söylüyor. Bunun dışında Dropbox desteği var. Dropbox'tan da dosyaların linklerini Twin'den gönderebiliriz arkadaşlarımıza. Hı-hı. Çeşitli URL kısaltma servisleri var, web adresleri kısaltma servisleri var. Hı-hı. O The Cube'e göre daha fazla servis var, yaklaşık 8-9 tane servis var. Bundan dilediğimizi varsayın herhalde getirebiliyoruz. Hı-hı. Bunun gibi ek servisleri var. Tekrar menülere bakayım, settings'ten devam edelim. Save to text file dediği tweetleri metin olarak kaydedebiliyoruz, text dosyasına. Enable Alert Pop-up menüsü var. Burada onu kapatmak gerekiyor. Çünkü her gelen tweet için JAWS ya da Neve'de bir o mesaj gönderiyor. Hmm. Yani bir uyarı alıyoruz. Bu hani farklı bir işlem yaparken biraz sıkıntı doğuruyor. Hmm. Bunu kapatırsak daha sağlıklı okuma yapabiliriz. Çünkü The Cube'dan farklı olarak her gelen tweet'i direkt hemen sayfanın altına getiriyor. Yani çok hızlı çalışıyor.
Peki mesela şey vardı, onu da sorayım buradayken. Mesela Dem abi değil mi, şey yapıyordun sen mesela, belli gazeteleri bir yere koyuyordun. Evet, oradan evet, mesela NTV'ye mesela bir için bir ayrı sekme açıyordu. Sadece oradan gelen tweetleri orada görüyorduk. Böylelikle bir kolaylık oluyordu. Bunda böyle bir şansımız, yani mesajları kategorize edebilme gibi bir şansımız var mı?
Mesajları filtreleme olanağı var ama bu filtre menüsünü fazla karıştırmadım ben. O yüzden bunları bilemiyorum. İleride filtreleri kullandıkça yeni bunlarla ilgili çalışmalarım olacak inşallah. Bundan farklı olarak şöyle bir imkanımız var. Mesela sevdiğimiz kullanıcılara ayrı bir sekme de açabiliyoruz. Mesela NTV'nin sekmesini açalım. NTV'nin üzerindeyken kontrol U yapıyoruz ve en son gelen 20 tweet'ini listeliyor. Bu da eğer 4 sekmemiz varsa kontrol 5'ten NTV'nin en son tweetlerine ulaşabiliyoruz.
Ha, tahta bunu kastediyoruz. Değil mi? Yani NTV'den gelenleri. Peki sonra kapanıyor mu bir daha açında? Tekrar mı açmak gerekiyor? Yoksa öyle
yok, o da eğer hani programı bunu kaydettiyseniz hiçbir şekilde kapanmaz. Siz kendiniz kapatırsınız, bu kapanır. Her yeni tweet geldiğinde NTV sekmesinde bunu güncelleler. Siz yine NTV'nin sekmesine gelerek bu tweetleri okursunuz.
Evet, bence en güzeli de yapımın kişileri ona göre. Peki bir sekmeye birden fazla kişi atayabiliyor musun? Yani aynı sekme, yoksa her kişi için ayrı bir sekme mi açıyor? Yoksa o iş yani, favoriler...
Kullanıcı adını güncellemeyi bu şekilde görüyoruz ama filtreler içinde bunun için bir sekme vardır. Yani birkaç kişiyi aynı sekmede göstermenin bir yolu vardır.
Favoriler dediğin yerde ne oluyor?
Favoriler mesela bir sevdiğimiz bir tweet'i favoriler arasında alıyoruz ya da okumak istediğimiz bir haber bağlantısı içeren tweet'i favorileri alıyoruz. Hı hı. Burada favoriler listesi oluşuyor. Kontrol 4'te buraya geliyoruz. Mesela bir kaydettiğimiz bir tweet'i buradan açabiliyoruz.
Harika.
Hani mesela webde, Twitter web kullananlar da bilirler, favoriler oluyor. Burada birkaç tane tweet favorileri ekleniyor. Buradan yapabiliyoruz. En çok sorulardan birisi şeydi, tweette bir web adresi varsa bunu nasıl açıyoruz diye soruyorlardı. Bunu anlatımda da göstermiştim. Bir tweet web adresi ya da resim bağlantısı içeriyorsa Ctrl E ile açıyoruz. Varsayılan tarayıcımızda link açılıyor.
Harika.
Çok güzel. Peki mesaj geldiği zaman sesli uyarı veriyor mu bir ses?
Ses atam desteği var tabii ki ama varsayılan olarak bunu kapatmışlar. Dilersek bunu özelliği kullanıyoruz.
O da güzel.
WAV formatında seslerimizin olması gerekiyor ve bu sesleri training klasörüne göndermemiz gerekiyor öncelikle. Anlatımımda bunu detaylı bir şekilde açıklamıştım nasıl ses ekleniyor diye. Menü çubuğundan sekmeler menüsüne giriyoruz. Tab olarak adlandırılıyor. Burada önce tabii ki file menüsünden enable sounds bunu açmamız gerekiyor öncelikle. Tab menüsüne girdiğimizde de bir seçim kutusu karşılıyor bizi. Burada dilediğimiz sesi ilgili sekmeye atıyoruz ve kaydediyoruz. Bu şekilde mesela bize bir yanıt geldiğinde anında bizi sesli olarak uyarıyor. Nerede olursak olalım, hangi pencerede olursak olalım bizi uyarıyor.
Evet.
Evet, gayet güzel bir gerçekten. Yani şey bu galiba, sen programı açmadıkça ama kendini güncellemiyor değil mi? Mesela Dökup'taki en büyük şey ya da Twitter'da bilgisayarlar özellikle şeyde çok ağırlaştırıyordu sürekli onu denetleme açısından. Öyle bir şey bunda, yani bu bir böyle online offline gibi, mesela kapatıyorsun, kapattığında tweet gelmiyor mu artık ya da hep alt tabla bir ekranda mı görünüyor? Yani
programı kapatırken mesela programdan kesin olay çıkış yapmak istiyorsak menü çubuğunda file yüzünden yukarı doğru gidersek exit'i buluyoruz. Buna tıkladığımızda program kesinlikle kapanıyor. Hiçbir şekilde açmadığımız takdirde tweet uyarısı almıyoruz. Yani hani mesela MSN nasıl kapatırız, bize kimse ulaşamaz. Bu şekilde de böyle oluyor.
Evet.
Çevrim dışı oluyoruz yani.
Evet, harika. O şekilde tweetler de şey yapabiliyorsun. Peki ne kadar zamandır kullanıyorsun sahibi programı?
Ben programı yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Yeni bütün özelliklerini bir araya toplama fırsatım oldu. Daha önce kullanıyordum ama genelde böyle hani standart bir kullanıcı olarak kullanıyordum. Daha çok kullandıkça bu programda biraz profesyonelleştim açıkçası.
Hangi dillerde destek veriyor şu an Türk kullanıcılar?
Şu anda maalesef Türkçe desteği yok. Bunun için program geliştiricilerine yazdım. Ben de Visual Studio arayüz bilmediğim için benim için ve yine Polonyalı arkadaşım da kendi dillerine çevirmek istiyordu. Bizim için daha pratik bir yol bulmaya çalışacaklarmış. Hani The Cube'dan siz de bilirsiniz, açık kaynak kodlu bir dil düzenleyicisi var.
Evet.
Böyle bir imkan sunmaya çalışacaklar bize. Bu mümkün olursa eğer programı kesinlikle Türkçe olarak kullanmak isteriz. Herkes ister.
Tabii.
Çok güzel olur. Evet. Şu anda yaklaşık 9-10 tane dil var. Genelde Asya dilleri. Program Japonlar tarafından geliştirildiği için İngilizce, Japonca ve diğer Asya dilleri var genelde.
Peki şeyi merak ettim. Sen bu işlerle epey ilgilisin. The Cube'un şey niye durdurulmuş? Onunla ilgili bir şey söyledin mi? Niye durdurduklarıyla ilgili veya bu şey?
Şöyle bir tweet almıştım ben. 5 Mart'ta Twitter'ın programlama arayüzünde bir yenileme olacakmış. Twitter böyle bir politika izleyecekmiş. Bu politikayı da doğru bulmamış The Cube geliştiricileri ve programı bir daha geliştirmeme kararı almışlar.
Anladım. Bir Fatih yine bir sorusu var. Bir link yazarken tweet ediyor. Linki kısaltmak için bir şey yapabiliyor muyuz? Yoksa direkt yapıştırıyor muyuz linki?
Linki önce yapıştırıyoruz tweet alanına ve Ctrl L ile varsayılan URL kısaltma servisimizden tweet'in linkini kısaltıyoruz ve gönderiyoruz. Mesela ben genelde şey kullanıyorum. Bitly'yi kullanıyorum. Bitly çoğu yerde Bitly kullanıldığı için ben de onu
evet, onu çok kullanıyorlar. Ben de dikkatimi çekmişti.
Bir de benim Bitly hesabım var. Hani bütün kısalttığım web adreslerini hesabıma yönlendiriyor. Twin'in böyle bir özelliği var. Hesabımızı tanıtabiliyoruz.
Bu Bitly dediğim bir servis mi? Cahilliğime ver bilmiyorum tam.
Bu web adreslerini kısaltma servisi. Hani bir uzun bir web adresiniz var. Mesela bir dosya indirme adresi yaklaşık 30-40 karakterdir. Bu bir tweet'e mümkün değil, sığmaz. Hani bir de başına açıklama eklersek böyle şu dosyayı şuradan indiriniz. Yaklaşık 140-150 karakteri geçtiğinde bunu kısaltma ihtiyacı duyarız.
Evet.
Bu işe yarıyor. Bu işi yapan birçok servis var. Bence en kalitelisi Bitly.
Peki onu ayrıyetten mi kurman gerekiyor yoksa program kendi arasından seçiyor musun mesela Twin içinde?
programın içinde birkaç tane kısaltıcı servis var. Bitli varsayan olarak bu programda kurulu. Seçili olarak o kullanılıyor. Kontrolle yeni kısaltımıza direkt bitli link olarak dönüştürülüyor.
Anladım.
Bu, bir saniye bile sürmüyor bu linkin dönüşmesi. Çok kısa bir sürede.
Peki anladığım kadarıyla sen yoğun bir Twitter kullanıcısısın.
Kesinlikle.
Evet, onu peki yani ne düşünüyorsun Twitter ve Facebook arasında, hani kıyaslarsan ya da Twitter'ın dışına çıkalım veya nasıl bir fark görüyorsun ikisi arasında sence yani?
Twitter bence aradığımız şeylere daha kolay ulaşmamız için bir araç. Facebook'ta daha çok böyle arkadaş ortamı var. Twitter'da iş biraz daha daha çok sosyalleşmeye kaçıyor. Yani internet hayatı daha çok sosyalleşmeye kaçıyor. Mesela bir tweet yazdığınızda o tweetle ilgilenen bir kişi çıktığında size yanıt yazıyor ve onunla yeni bir arkadaşlık kurabiliyorsunuz. Böyle bir imkanı var. Tabii sevdiğimiz kaynakları da burada takip ediyoruz. Mesela bir teknoloji mağazasından en güncel kampanyayı Twitter'da paylaşıyorlar. Mesela diyor ki 10 dakika içinde siparişlerinizi verin. Twitter'da anında tweet'i gördüğünüzde 10 dakika geçmeden sipariş verirseniz ürünü bayağı indirimli alıyorsunuz. Twitter'a özel çok kampanyalar oluyor bu şekilde. Mesela GSM hatları, teknoloji mağazaları, bunun dışında Biletix, bunun gibi çeşitli platformlarda çok fazla kampanyalar oluyor. Twitter'dan bunları takip ederek davetiyeler kazanabiliyoruz, hediye kuponları kazanabiliyoruz. Ya, bu açıdan da çok önemli.
Bir de yani daha çok ünlüler de kendileriyle ilgili haberleri hep oradan paylaşıyorlar anladığım kadarıyla. Böyle bir şey oldu mu direkt yazıyorlar değil mi?
Kesinlikle öyle.
NTV'de de benzer bir şey yapıyorlardı galiba, yanlış bilmiyorsam. Soru soruyorlar saat 3-4 civarlarında. Bu soruyu ilk bilene de hediye veriyorlar. Öyle bir şey vardı bir ara, NTV'di sanırım.
Evet, öyle bir şey var. NTV'de yapıyorlar. Genelde çoğu kanallarda da yapılıyor. Mesela artık radyolarda, televizyonlarda geldi. Twitter üzerinden mesajlaşma yapılıyor. Twitter'dan yazdığınız tweetleri okuyorlar.
Evet.
Evet, bir yer Bumin Kağan diyor ki programı nereden indirebiliriz?
Programı ben sitemde paylaşmıştım. salihkunduz.com'a girerlerse burada projeler indirmeler bölümü var. Oradan tweet'e ulaşabilirler.
Evet, en kolay yolu buluyorsun. O da son sürüm mü yani bir haber
sürüm en güncel sürümü orada paylaşım, yine de paylaşmaya devam edeceğim yeni bir güncelleme olduğunda.
Tuvi'nin ekran okuyucularla uyumu nasıl genel olarak gördüğün kadarıyla?
Ben Jaws'la denedim, Neoday'la da denedim. Gerçekten uyumlu çalışıyor. Yani hani okuyamadığı bir menü yok denecek kadar az.
Şey şansımız var veya belki bahsettiğiniz resim falan da ekleyebiliyor muyuz bir Twitter'a falan gönderirken?
Evet, resim ekleme olanağımız var. Bunun için şöyle yapıyoruz. Tweet'in üzerindeyken, tweet yazma alanındayken Ctrl-Shift-P yapıyoruz. Burada
picture şey çıkıyor.
Resim konumu seçiyoruz. Resim konumunu seçtikten sonra resmimizi yükleyeceğimiz servisi seçiyoruz. Bundan sonra resmimizi ekleyebiliyoruz. Çeşitli resim yükleme servisleri var. Twitter'ın kendisine de yükleyebiliyoruz. Tweetpic var, Lockers var, belli servisler var. Bunlardan dilediğimizde resim yükleyebiliyoruz. Tabii The Cube'da sesli tweet vardı. Bunda da resimli var. Genelde görsel içerikli olduğu için resim var. Ses yok maalesef.
Çok güzel ama yani bir şeyleri resimlerini de Twitter'daki şeyinden paylaşabiliyorsun aynı zamanda.
Kesinlikle, kesinlikle.
Harika. Valla Salih, çok tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Bir de yeni bir programı tanıttım. Ben de henüz indirmedim ama indirip deneyeceğim.
Yani kesinlikle ben de size de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Birkaç tane hesabımızı da burada yönetebiliyoruz. Eğer birkaç birden fazla Twitter hesabınız varsa yine bu programda yönetebiliyorsunuz.
Ha, aynı anda birkaç şey açabiliyor muyuz yani?
Aynı anda olmasa da hani programın içinde birkaç tane tanımlı olabiliyor. Dilediğimizi seçip kullanabiliyoruz. Aynı anda hazırlayıp kullanabiliyoruz.
Evet. Gerçekten güzel bir arayüz yapmışlar hakikaten. Bir arada hocam şeye bakalım. Bu iPhone'un Twitter uygulamasına ben hiç bakmadım. Ha. Nasıl
ben acaba? Zaman zaman kullanıyordum onu da bu ara sadece okumak için kullanıyorum.
Evet, onlar da ilginç bir şekilde, onlara da bakmak lazım. Sadece çok bir daha biraz da Skype'tan bahsedelim. Skype'ın ben de bu biliyorsun artık daha çok kişi Skype kullanmak biraz da zorunda kalacak. Çünkü
evet, biraz da zorunda kalacak.
Yani
doğru.
MSN'ler oraya taşındı. Hatta biraz önce şey yaptık. MSN'de bir ifade var. Onu Skype'da nasıl değiştireceğiz falan. Onlarla uğraşıyordum ben. Altınlıkta bir çıkınca da kişi eklemeyi zorlaştıran bir Yani yeni scriptleriyle ilgili senden bilgi alalım madem onlarla da ilgileniyorsun. 6.1 ile ilgili yeni bir script yazıldı mı? Sen bir şeyleri paylaşmışsın.
Yine bir script hazırlığı var. Birkaç gün içinde inşallah yayınlanacak. Ben de yine çevirisini yapıp paylaşacağım yine her zaman olduğu gibi. Hı-hı. Yani bir hazırlık var. Bir hani kişi ekleminin sorularını çözmeye çalışıyorlar. Hani nasıl daha basit bir yol bulunur. Çünkü genelde programları yaparken ekran okuyucu kullananları düşünmüyorlar. Hani programı geliştirenler.
Ya bir ki çok kolay bir HTML sayfası açıyordu. Oradan ekliyorduk. Niye bozmuşlar onu anlamadım ben. Garip bir
hani
bakıyorsun falan.
İşi daha da kolaylaştırdım derken bizim için zorlaştırdılar açıkçası.
Evet.
Evet evet maalesef. Orada bir alt menü var. Girdim sonra. Gerçi bir şekilde ekledim galiba. Yani. Başardım eklemeyi de yani bugün, bayağı bir kastırıyorsun. Herkes bulamadı onu.
Bunun için hani Skype 6.1'de biraz zorlaşınca kişi ekliyorum. Bugün çok kolay bir yol buldum. Aslında yine buradan sizin aracılığınızla paylaşmak isterim
vallahi
bunu.
Valla süper olur.
Çalıştır diyaloğumuzu açıyoruz.
Aha.
Buraya Skype yazıyoruz. İki nokta koyuyoruz. Hı-hı. Skype adını koyuyoruz. Skype adını yazıyoruz. Soru işareti yapıp add yazıyoruz. Bu şekilde kişiyi ekliyoruz.
Çok güzel.
Yani Windows arayüzünde kişi ekliyoruz.
Çok güzel.
Vallahi bugün, harika.
Bunu bugün keşfettim. Gerçekten de çalışıyor.
Evet, bu arada Abdülmecid'in de bir sorusu olacakmış. Onu da şimdi bekliyoruz. Şimdi çalıştıra giriyoruz. Çalıştırdan önce
Skype yazıp iki nokta üstte koyuyoruz.
Skype iki nokta üstte aradığımız kişinin Skype adı değil mi? Kimi arıyorsak.
Evet, soru işareti yazıp add yazıyoruz. ADD yazıyoruz. Bundan sonra kişiye göndereceğimiz mesaj diyaloğu karşımıza çıkıyor. Ya bunu gerçekten şans eseri buldum. Bazı makaleler arasında dolaşıyordum. Bu çok önceden kullanılan bir yöntemmiş ama hala çalışıyor.
Hakikaten güzel bir yöntem. Güzel bir yöntem.
Biraz biraz dosu andıran bir yöntem.
Hatta kesin. Biraz hocam. Bu doğrudan JavaScript yapılabilecek bir şey ya.
Evet.
Kesinlikle çok çok faydalı olur aslında.
O Skype
burada
yazarım iki nokta. Sadece oraya kişiye bir tuşa basıp sadece eklemek istediği Skype adını yazar. Eklersin.
Evet, öyle bir yazma alanı açtırırsın.
Abi çok basit.
Çok
o
basit
ya.
Olur evet.
Harika bir şey. Bunu da iyi ki keşfetmişim diyorum.
Hakikaten tak diye çünkü öbür türlü giremezsin de böyle yapması çok kolay. Ben ona bir script evet yazabilirim Salih bak. Olabilir sana yazarsam gönderirim.
Gerçekten çok iyi olur.
Bu arada yine bu imkan yazıyor ki aslında Skype Twitter'ı da bünyesine alsa bayağı rahat olur diyor. Onu
hepsini para oraya toplamış.
Almışken toparlamış kenardan.
Almışken Foursquare, Facebook zaten var.
Aslında bütün ihtiyaçlar için tek bir program yapmayı düşünüyorlar ama şu anlık o erken diye düşünüyorum biraz.
Değil mi?
Öncelikle Messenger'ı tam olarak oturduktan sonra bu işlemlere girseler daha iyi olur. Çünkü çok kafa karıştırıcı oluyor bu şekilde.
Evet ama gerçekten o çok basit bir yöntem. Yani kişinin eğer şeyini biliyorsan ne açıklanmış? Bir dakika. Ha o ÖMS tercihi açıklanmış. Bir de haberler geliyor. Skype'da da şey var. Şimdi ben de bu arada soruları toparlıyorum. Madem hocam sen konuş ben şimdi soruları sorayım. Mesela Abdülmacit ne sormuş?
Evet. Skype scriptlerini...
Ha evet. Pardon. Mecit şey, NVDA'nın Twin eklentisi hakkında bir bilgisi var mı hazır Salih? Bundan NVDA'dan bahsetmişken diyor.
Bu eklenti aslında daha çok liste görünümünü kişiselleştirmek için bir eklentiydi. Hani listedeki sütunları öğrenmek için bir eklentiydi. Nevada'nın yeni sürümüne de bu geliştirmeyi eklediklerinden sonra bu eklentiyi kullanmaya gerek kalmadı. Yani bu eklentiyi kurmaya gerek yok.
Jaws'ta bu şeyi nasıl görüyorsun liste görünümünü? Ya kişiselleştirebiliyor muyuz onda da?
Tabii ki Jaws'ta bu olanak var. Çok gerçekten çok iyi bir özelliği Jaws'ın.
Ha bu customize this view denen meseleyle. Ben de onu hiç kullanmamıştım.
Dediğimizde dilediğimiz şeyi kapatabiliyoruz. Dilediğimiz sütunu önceye taşıyoruz, sonra taşıyabiliyoruz. Yani
doğru. Jaws'ın yapabiliyoruz. Ben de bu customize this view ne diye kullanılıyor falan demiştim.
Evet, aslında güzel bir kullanma.
Ama Twin'de de kullanmaya başladım.
Evet, Outlook'ta da dediğin gibi onu şey yapabiliyordu. Bak bu iş, bunu düşünmemiştim ben. Mantıklı. Güzel.
Buradan hani
NVDA yapan işte, eklenti o mu? Hani listeyi customize etmek anlamında bir eklenti mi?
Hayır, öyle bir eklenti değil de daha çok bu hani Ctrl Insert 1 ile sütunları öğrenmek için bir eklentiydi o.
He.
Onun dışında fazla bir artı yönü yoktu. Bunu da programa eklediklerinden sonra
NVDA'nın bir etkisi kalmadı yani.
Yok, NVDA programının işine o eklentiyi dahil etmiş hocam. Önce eklentiye gerek kalmamış hani ondan.
NVDA mı dahil etti, Twin mi?
Deve de dahil etti bu.
Yani kontrol insert bile bastınca bulunduğu sütunun ne olduğunu mu öğreniyorsun hani, o mu mesele?
İyi olmuş aslında süre ek kurmaktansa.
Kesinlikle böyle bir olanağımız da var.
Evet. Evet, Skype'la. Evet, şimdi bir soru var Skype'la ilgili. Sahipte buradayken birlikte cevaplayalım bilgisayar. Bu Skype'la ilgili sormuş ama Facebook'ta Skype'e bağladığım Adil Ahmet soruyor. Kişi listemde Facebook kişileri görünmüyor ama MSN kişileri görünüyor diyor. Yani ben bir cevap vereyim belki siz de yanlışsınız. O şey kısmında en üstünde listenin kontrol 1 ile geldiğinizde script içinde. Favoriler, tümü Skype gibi bir şey yazar. Oraya enter'a basıp tümünü seçerseniz Facebook kişilerini de görmeniz gerekiyor diye biliyorum ama sizin farklı bir yanıtınız var mı?
Buna ekleme olarak hani sizin de söylediğiniz çok doğru. Birkaç gündür de bağlantı sorunu yaşanıyor. Hani arada bir bağlantı kopuyor. Tekrardan bağlamak gerekiyor. Bu yüzden hani sizin söylediğiniz yöntemi uygulamış olsalar bile kişileri göremiyorsalar bağlantı kopmuş olabilir. Tekrardan bağlamak gerekiyor.
Ha, o zaman Skype'ın bu, şeyini...
Genel bir sorun. Herkeste var.
Evet, bu arada bugün ben de bu şeyi bağlarken arkadaşlar, MSN'de Skype'ı bağlarken bir an yanlış bir bağlantı kurdum. Mesela bir Facebook'la MSN hesabınızı Skype'ı bağladınız. Sonra o bağlantıdan vazgeçmek istiyorsunuz. Nasıl yapabileceğim konusunda bugün bir ona baktım. Biliyor muydunuz bunu sadece nasıl çözeceğini o bağlantıyı? Ayırmak yani. Birleştirilen şeyi ayırma.
Birleştirilen şeyi ayırmak için çok önceden yani bir destek e-maili atıyorduk. Bir şekilde ayrılıyordu. Bundan sonra yeni bir yol eklemişler. Hesabımıza giriş yaptığımızda bağlantılı hesapları görüyoruz. Buradan dilediğimizi kaldırabiliyoruz.
Şöyle tam olarak dediğin doğru. Skype menüsünden hesabım linkine tıklıyoruz. Onun içinden de profil ayrıntıları linkine tıklıyoruz. O bir HTML sayfası gibi açılıyor. Profil ayrıntılarının içinde Ctrl F ile Microsoft yazan yeri ya da buluyoruz orada. Orada görünüyor. Facebook şu. Hemen onun yanında da bağlantıyı kaldır diye bir link var. Mesela diyor ki engelserişim@hotmail.com yazısını görüyorsunuz hemen o hesabın yanında. Onun altında bağlantıyı kaldır ya da unlink İngilizcesini kullanıyorsanız görüyor. Ona bastığınız zaman otomatik olarak o gidiyor. Hakikaten ben de bugün bakıyorum tam indirdi öyle yazmış. Diyor ki önce Skype'a mesaj atın. Konuya bunu yazın. Description'a
evet, o. olanak ilk çıktığında kullanılan yöntemdi.
Hakikaten o da ilginç.
Biraz uzundu. Hani birkaç gün yanıt bekliyorduk. Hani biraz zaman ayıracak da bizim hesabımızı kaldıracak. Programdan kaldıracak. Sonra bize mesaj atacak, hesabınızı kaldırdım. İstediğinizi kurabilirsiniz gibisinden.
Evet öyle ama yani şimdi arkadaşlar aklınızda bulunsun. Skype menüsü içinden hesaplara, oradan da profil ayrıntılarına girerseniz oradaki sayfada bu bilgiyi görebileceksiniz. Onu da söyleyelim. O bu aralar bugün bayağı bu MSN bunları birleştirmekle uğraştım da yani şimdi şey olacak falan diye.
Ben de ilk zamanlarda çok uğraşmıştım. Bayağı bir zamanımı harcamıştım bunun için ama hani birkaç kere yaptıktan sonra daha bayağı bir pratikleşti.
Evet Fatih tekrar söyle. Fatih bir şey yapman gerekmiyor. NVDA'nın son sürümünü kurarsan eklentiye de gerek kalmıyor. Sanırım Ctrl Insert 1 miydi bu kombinasyonun
evet
arkadaşlar. Ona basınca neyi okuyor? Listedeki bulunduğun sütunu mu okuyor?
Evet hani kullanıcı adını, ondan sonra tweet'in içeriğini, daha sonra hangi kaynaktan gönderildiğini
okuyor. Zaten oklarla gezerken bunu okumuyor muydu?
Kesinlikle bu şekilde de okuyor ama hani
bu böyle sanal ekranda mı gösteriyor yani? Ne yapıyor? Yoksa direkt okuyor mu? Sadece okuyor mu?
Sadece söylüyor yani sütunu söylüyor ama buna çoğunlukla gerek kalmıyor. Liste üzerinde dolaşırken zaten hepsini okuduğu için hani bu biraz da zaman kaybı olur açıkçası.
Evet bence de çok böyle merak edecek beklenti.
Çok da gereksiz yani fazla gerek duymayan bir şey.
Bana da öyle geldi diyorum. Evet Salih çok teşekkür ediyoruz katıldığın için.
Ben teşekkür ederim.
Zaman zaman böyle bilişimle ilgili haberlerin yeni şeyler olursa radyo her zaman açık değil mi Adem Hocam?
Evet
İstediğin
evet.
Zaman,
her zaman. Çok teşekkür ederim. Dünya Sesleri de paylaşacak
Dünya
şeyler olursa.
Dünya Sesleri de paylaşabilirsin. Kayıtlara. Bize haberdar et neler oluyor. Çünkü o kadar çok liste var ki. Ne olup ne bittiğini atıyor Allah'ım.
Sizin işinizde gerçekten çok
güzel. Veya biz Salih'i Twitter'dan takip edelim. En iyisi ondan.
En iyisi o bence de.
Değil mi? En kolay yöntemi olacaktır. Salih çok teşekkürler katıldığın için.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek Kendine iyi bak.
Görüşmek üzere. Sağ olun.
Başarılar diliyoruz.
Hocam. valla artık böyle yeni nesil bu işlere çıkınca artık tamam diyorsun.
Valla hocam artık yeni nesil gelsin ya, ben de çok seviniyorum.
Evet yani bu işleri birilerinin bu idealizmde takip etmesi, koşturması falan hakikaten çok güzel. Bir şeyler verme isteği çok güzel.
Evet evet böyle. Kesinlikle.
Yani bildiğini kendine saklamamak meselesi bence çok önemli. Yani o bence çok ciddi bir şey. Evet. Çünkü biz arkadaşlar zamanında neler yaşadık bunlarla ilgili şimdi. Biz de kendimizi iyice yaşlı yaptık öyle diyoruz ama.
Hakikaten ya.
Ama yani Salih'in de 21 yaşındayım dedi. Bu durumda ne oluyor?
Valla Salih...
92 doğumlu mu oluyor?
21 dediğine göre 2013 olduğuna göre 92.
Evet. Mehmet de 91
doğumlu. 91'liydi evet.
Yani biz de 90...
Yani yeni nesil gümbür gümbür geliyor diyebiliriz.
Valla ben de çok mutluyum. Hani arkadaşlarım bu şeyinde bilgisayarda bir şeyler yapmaları veya başka alanlarda gitmeleri. Biz tabii şöyle onları çok anlatmışızdır belki ama 99'lu yıllarda değil mi? Sen biraz daha öncesin hocam 95'lerde
falan. Bilgisayarın DOS şeyleri görmüş biri olarak.
DOS komutları. Ama bak PW. DOS komutu. Bak işte adam o tam bir DOS komutu yani.
Tabii yani. Evet.
Yazıyorsun oraya. Neydi? Çalıştır. Skype 2.0 üst üste. Adı.
Kullanıcı adı. Soru işareti. Evet. Çok güzel bir şey.
Vallahi güzel abi. Bir tane Skype adı bulursam hemen deneyeceğim.
Evet. Ben de denemeyi düşünüyorum.
Ya aslında biraz da şöyle arkadaşlar. Bu tür şeylerde araştırın da biraz. Yani.
Tabii tabii.
Birine sonra bir internete yazdığın zaman Google hakikaten
ya o kadar çok enteresan şeyler buluyorsunuz yani. Ki mesela bir şeyle uğraşıyorsun, çözemiyorsun, yazıyorsun, bir sürü bilgi geliyor. Tabii bazen aralarından doğru bilgiyi bulmak da uğraştırıyor ama gene de işin zevkli kısmı.
Ya tabii mesela ben bugün o Skype birleştirilenleri ayırmada baktım tam indirde bir yazı çıkıyor Google'da. Baktım aynen o şeyin dediği şeyi söylüyor Salih'in. Skype'a yazacakmışız da subject düşünük olacakmışız. Bir de İngilizce anlatmış bak buraya description'a bunu yaz falan. Allah adam hani hakikaten uğraşmış onunla. Ya dedim böyle saçma bir şey olur mu? Başka bir yöntemi olmalı falan diye biraz aşağılara indim. Başka bir tane şey göndermişler yani. Daha aşağılarda çıkmış ama hani yok başka böyle değil de şöyle ayırabilirsiniz Skype şeyini falan gibi. Hani bazen araştırmak. Mesela bugün ben şey sordum. Yine kendim de işte tembellik, temiz paylaşım diye bir. Bu arada ondan da bahsetmek lazım. Yeni bir e-posta grubumuz var. Temiz paylaşım diyor hocam. Sen üye misin temiz
yok,
paylaşım?
Yok ben üye değilim daha da.
Tavsiye olunur. Güzel bir grup. Gayet düzeyli ve öyle abartılı da mail gelmiyor yani. Daha az mail geliyor. Ama tabii herkes üye olunca o zaman çok mail gelir. Olmaz. Ondan sonra şey var. Orada bir şey vardı işte bu Skype'la ilgili bir soruyu yanıtlıyordu Engin abi sağ olsun. Bizim, o da biz de onun o da bizim üstümüzdeki jenerasyon oluyor galiba. Biz, yani. Yine Skype'la ilgili bir şey ben hemen sordum. Ya dedim bu Skype dedim şey bir türlü açılmıyor MSN'le birlikte Skype. Bizim engelsel şimdi Skype'a bağlayacağım ya hocam. Hı hı. Bakıyorum açıyorum Skype'ın şeylerini. Diyor ki bu ülkede diyor bu yaşla diyor şey yapamazsınız. Giremezsiniz diye uyarı geliyor. Nasıl yani falan yani. Siz diyor bu bağlayamazsınız. Skype açamazsınız. Yaşınız küçük diyor. Tamam. Allah Allah dedim neyin nesi falan. Sonra şey dedim bizim kuruluşumuz 2005 ya. Hı-hı. Oraya onu öyle yazdıysak o da bizi herhalde 7 yaşında falan sanıyor.
Yani o yüzden ben
ne yapsam ne etsem. Neyse girdim MSN'i hala MSN açılabiliyor Allah'tan oradan. Girince orada hesabım mı ne öyle My Account diye bir şey vardı. Hı-hı. Oraya girdim de doğum tarihimizi 1990 yaptım. Değiştirdim o zaman açıldı. Ama bunu yapmadan önce hemen temel. Engin abi nasıl oluyor ben bunu açamıyorum. Bir türlü. Adam sanki rüyasında görecek. Nereden bilsin?
Adam nereden bilsin?
Belki de yazmıştır cevap bak. Onu da şey yapmadık sonra. Hani konuyla ilgili. Evet hocam bir müzik arası verelim.
Bugün benim bilgisayarın pilini de erken bitecek tuttu. 10 dakika kalmış dedi.
Zaten hocam programımızın bitmesine de 15 dakika kaldı.
Evet.
Birazcık erken bırakırız. Senin bilgisayarında pili bitmeden yayınımızı
15 dakika diyor ama 15 dakika dayanmaz biliyorum ben bunu.
Tamam o zaman birazcık arkadaşlar Adem abinin pili bitiyor.
Ha, fişi de takmak istemiyorum. Cüzdürtü yapacak.
Çünkü evet evet şu an gayet net bir kayıt alıyor. Bugün bizimle olduğunuz için herkese çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bende bu Skype'da bir de bir mesaj geliyor. Çıp çıp çıp evet, evet demiş Abdülmecit. Bak Abdülmecit diyor ki merak etmeyin hocam diyor. Biz grubun başında oldukça grubun şeyi hep yükselecektir şey diyor. Gerçekten Mecit, Abdülmecit ve Engin Albayrak sanırım grubun, değil mi? Belki bir dahaki haftada Abdülmecit'i konuk alırız bu konu grupla ilgili. Valla Abdülmecit burada olursan haftaya bekliyoruz seni. Şimdiden söz alalım.
Abdülmecit'i alalım ya, evet.
Evet. o da gerçekten güzel ama gerçekten başarılı bir grup oluşturmuşsunuz. Çok da güzel paylaşımlar oluyor. Öyle devam etmenizi öneririm. Ben şahsen keyif alıyorum hani oradaki yazıları okumaktan. İlginç şeyler öğreniyorum. Bu temiz paylaşım grubuyla ilgili hani bunun da paylaşımını yapalım. Evet arkadaşlar, programımızın galiba sonuna doğru yavaş yavaş
programın sonuna hızlı geliyoruz.
Hızlı hızlı geliyoruz da pilimiz
çünkü şarj bitecek.
Evet, o zaman Mehmet abi biraz sonra yayını sana bırakabileceğiz mi bilmiyorum. Yazarsan seviniriz. Herkese bugün bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Fatih sana Japonya'daki çektiğin kayıtları soruyor hocam ısrarla. Bir yolunu bulup onları da inşallah Dünya Sesleri'ne yükleyeceğiz Fatih, ama ne zaman olacağı konusunda şu an bir şey veremiyoruz. Ama bu programın kaydında sanırım bir sorun yok. Bunu yarın akşam.
Bunu yarın akşam ya da yarın Engin yüklemiş olur, ben göndermiş olurum. Diğerini de birleştirmiş olurum, onu da göndermiş olurum.
Şu an Dünya Sesleri'nin bozuk değilken, evet, hazır çalışıyorken ama ne zaman bozulur bilemem. Oraya zamana kadar biz bunu evet, yüklemiş olacağız diyelim. Ve pilimiz bitmeden bir
haftaya görüşmek üzere.
İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Bir parçayla girip bırakıyorum.
Bir parçanın ardından iyi akşamlar.
Aman aman.